Hayırlı günler A9 izleyicileri. Ahir zaman bilim ve yaratılış programına hoş geldiniz inşallah. Her zaman söylüyoruz, ahir zamandayız, mukaddes zamanlarda yaşıyoruz inşallah. Allah'ın yarattığı muhteşem varlıklar, hayvanlar, bitkiler, canlılardan inşallah çiftler hakkında benim bir sunumum var inşallah. Onu göstermek istiyorum. Onunla başlayalım programımıza inşallah.
İnşallah.
Hazırsa hocam gösterelim.
Hazırlayayım bir dakika falan hazırlayabiliriz.
İnşallah.
Tabi izleyicilerimiz hepimizi tanıdığı için tanıtmaya gerek yok. Aslan hocam, Evren hocam. Hep beraber bir güzel bir program yapacağız inşallah.
İnşallah. Sunumumuz hazırsa
evet, sunumumuz
gösterelim inşallah.
Hazır gibi.
Tabi iman hakikatleri çok önemli. Senin de konun.
Benim yaratılıştaki çiftler, Allah her şeyi bir ölçüye göre yarattığını söylüyoruz inşallah. Her şeyin nasıl kusursuz olduğunu söylüyoruz. Yani hayvanlarda, bitkilerde, insanlarda kendi fiziki özelliğimizdeki o altın oranı söylüyoruz inşallah. 1.618 gibi mukaddes bir ölçüyle yaratıldığını söylüyoruz inşallah. Tabii bu Allah'ın yarattığı hayvanlardaki çiftlerdeki uyumdan da bahsedeceğiz.
İnşallah.
Yaratılıştaki çiftler. Bunu bir ayetle başlamak istiyorum inşallah. Şeytan Allah'a sığınırım. Yerin bitirmekte olduklarından, kendi nefislerinden ve daha bilemedikleri nice şeylerden bütün çiftleri yaratan Allah çok yücedir. Maşallah. Burada erkeklik, dişilik, çift kavramının bir karşılığı olmakla birlikte ayette bahsedilen bilmedikleri nice şeylerden ifadesi daha geniş bir anlam içeriyor inşallah. Evrendeki bütün temel parçacıkların antimadde kopyaları vardır. Antimadde, maddenin tersi özellikler taşır. Maddeyle aynı kütleye sahiplerdir. Fakat zıt yükler taşırlar. Yani elektronları artı, protonları da eksi yüklüdür. Bu nedenle madde ve antimadde temasa geçtiklerinde enerjiye dönüşerek yok olurlar. Bu gerçek bilimsel bir kaynakta şöyle ifade edilir. Her parçacığın zıt yükte bir antiparçacığı vardır. Kararsızlık ilişkisi bize bu çiftlerin varoluşu ve yok oluşunun her yerde ve her zamanda aynı anda oluştuğunu göstermektedir inşallah. Yaratılıştaki çiftlere bir diğer örnek de bitkilerdendir. Botanik bahçeler bitkilerde cinsiyet ayrımı olduğunu ancak 100 sene evvel keşfedebilmişlerdir. Halbuki bitkilerin çiftler halinde yaratıldığını Kur'an'da 1400 sene önce aşağıdaki ayetlerde açıklamıştır. Ve 1400 sene önce Peygamber Efendimiz'in söylediği şu anda aynı şekilde harfiyen söylediği her şey gerçektir inşallah.
İnşallah.
Şeytana Allah'a sığınırım. O gökleri dayanak olmaksızın yaratmıştır. Bunu görmektesiniz. Arza da sizi sarsıntıya uğratır diye sarsılmaz dağlar bıraktı ve orada her canlıdan türeyip yayıverdi. Biz gökten su indirdik. Böylelikle orada her güzel olan çiften bir bitki bitirdik. Ki Rabbim yeryüzünü sizin için bir beşik kıldı. Onda sizin için yollar döşedi ve gökten su indirdi. Böylelikle bununla her türlü bitkiden çiftler çıkardı. Maşallah. Aynı şekilde meyveler de dişi ve erkek olarak farklı yapılara sahiptirler. Kur'an'da bu bilgi Rad suresinin 3. ayetinde ifade edilmektedir inşallah. Şeytandan Allah'a sığınırım. Odur ki arzı uzattı. Orada sabit dağlar ve ırmaklar var etti. Orada her meyveden iki çift, yani erkek ve dişi yarattı inşallah. Geceyi gündüzün üzerine örter, şüphesiz bunda düşünen bir toplum için ayetler vardır inşallah.
Maşallah.
Ayette çift olarak verilen zevceyni kelimesi Arapçada eş manasında kullanılan zevç kelimesinden gelir. Bilindiği gibi olgunlaşan bitkilerin ürünlerinin son şekli meyvelerdir. Meyveden önceki aşama ise çiçektir. Çiçeklerin de erkeklik ve dişilik organları bulunur. Çiçeğe polen taşınarak döllenme gerçekleştirdiğinde erkek ve dişi üreme hücreleri birleştiğinde meyve vermeye başlar. Zaman içerisinde meyve olgunlaşır ve tohum dökmeye başlar. Bu gerçek meyvelerde farklı cinsiyetlere ait özellikler olduğunu Kur'an'da işaret edilen bir başka bilimsel bilgidir inşallah. Maşallah hocam her çifte bilgiler bitkilerde olsun, hayvanlarda olsun bir çift halinde yaratmış ve Peygamber Efendimiz'in 1400 yıllarda söylediği şeyleri daha son yüzyıllarda buluyorlar.
Evet. Maşallah. Maşallah. Evet. Maşallah. Biz her geçen gün tabii ayrı zamanın güzelliklerinden bir tanesi hocamız vesilesiyle bunları fark ettik. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in siz bırakın mucizevi özelliklerini, Kur'an-ı Kerim'i okumuyorduk. Bilmiyorduk yani Kur'an okumayı. Hatta Kur'an okurken zaman zaman okuyorduk tabii küçüklüğümüzde, anlamazdık. Bilmediğimiz bir dil olduğu için, kendi ana dilimiz olmadığı için Arapça okurduk, anlamazdık. Benim babaannem, dedem mesela onlar da okurlardı. Sorardım ben. Hoşuma da giderdi böyle melodisi. Güzel bir şeyi var. Armonisi var. Çok hoşuma giderdi. Sorardım hani, dedi okuyorsun ama hani nedir, bana anlat derdim. Bilmiyorum derdi. Arapçasından okuyor. Türkçesini bir anlamıyorum derdi. Sadece okuyordum. O da çok güzel tabii, çok güzel bir ibadet ama Allah razı olsun hocamız vesilesiyle biz Kur'an-ı Kerim'in tam ayette Cenab-ı Allah'ın buyurduğu gibi şeytanın Allah'a sınırının bir rehber, bir rahmet ve bir nur olduğunu anladık. Nasıl anladık? Okuyup anlayınca anladık.
Evet.
Yani içindekileri anlamaya başladık. Meğerse Kur'an-ı Kerim böyle müminin, Müslümanın hep yanında olması gereken tam rehber dediği Cenab-ı Allah'ın, yani hep onu söylüyoruz, yabancı bir yere gittiğinde rehberin yanında olur turistlerin, değil mi? Ona bakar hemen, böyle öğrenir gider, onun yazdığı şekilde yapar, ilgili adresi bulur, rehber elde olur. Hep mesela onu okumamız, derin derin üzerinde düşünmemiz ve hatta işte niye hocamız vesilesiyle, Allah razı olsun, ben kendi adıma söylüyorum, Kur'an mucizelerini fark etmemize vesile oldu hocamız. Yani Kur'an zaten bir mucize, içinde de birçok mucize varmış meğerse ve bunun bu mucizelerin Cenab-ı Allah'ın mucizeleri olduğunu gördük. Ve bizim Allah'a olan inancımız, imanımız bir kat daha arttı bu vesileyle. Sonra hocamız yapmış olduğu bilimsel çalışmalar, işte ilmi çalışmalar, manevi yöndeki beyaz serileri, kitapları, belgeselleri kanalıyla da vesilesiyle de bütün dünyaya Kur'an'ın bir mucize kitabı olduğunu, içinde birçok mucizeyi barındırdığını anlattı. Bizler de onun sayesinde öğrendik ve şimdi gelip burada hocamızdan öğrendiğimiz ilmi naklediyoruz.
İnşallah.
Kur'an hakikaten mucizedir. İçinde de birçok Kur'an mucizesi vardır. Bunlar işte Yahya hocamın anlattığı gibi hakikaten bilimin hiç olmadığı, neredeyse çok çok ilkel olduğu bir dönemde haber verilmiştir. Bu da mucizedir. Yani biz hep onu söylüyoruz. 20. ve 21. yüzyılın teknolojisiyle, bilimiyle biz bunları fark ettik. Neyi? Kur'an içindeki 1400 sene önce Cenab-ı Allah'ın bize bildirdiği olağanüstü güzel mucizevi şeyleri fark ettik. Bilim ve teknoloji gelişince. Ama bu da ahir zamanın bir güzelliğidir. Elhamdülillah. Çünkü ahir zamanda ki deccali sistem çok şiddet oluyor. Çok güçlü oluyor. Ve bütün dünyayı sarıyor. Buna karşı da Cenab-ı Allah o sırları, 1400 sene önce vermiş olduğu o sırları şimdi ahir zamanda ortaya çıkartıyor mesela. Bilmi vesile ederek tabii. Yoksa o sırlar zaten bilinir Cenab-ı Allah'ın bildiği konular. Zaten Cenab-ı Allah yaratır hepsini. Ama teknoloji ve bilmi vesile edip ahir zamanda Müslümanların daha güçlü bir şekilde, daha kuvvetli bir şekilde,
İnşallah.
Daha vurucu fikren, deccali sistemi fikren yerle bir edici şekilde ortaya çıkarıp delil ve belge oluşuyor birçok. Mesela Kur'an'ın hak kitabı olduğu, Kur'an'ın mucizeleri olduğu, ahir zamanda hem Hazreti İsa'nın gelişi, Mehdi Aleyhisselam'ın müjdelenmesi, Peygamberimizin hadisleriyle desteklenerek mesela ahir zamandaki o samimi Müslümanların deccali sisteme karşı yapacakları fikri mücadelede çok güçlü olmalarına vesile oluyor. Tabii yine söyleyelim, Cenab-ı Allah hocamızı vesile etmiştir ahir zamanda. O fikri çalışmalarıyla bize Kur'an'ın hak kitabı olduğunu, asla değişmediğini, tam olduğunu, asla eksik olmadığını, bazı kişilerin dediği gibi, ve Cenab-ı Allah'ın sözü olduğunu, hak kitabı olduğunu bir kez daha ortaya çıkardı. O yüzden Kur'an mucizeleri çok önemlidir. Yani İslam'ın güzel ahlakı anlatılırken, Cenab-ı Allah'ın isimleri, sıfatları anlatılırken, cennet, cehennem, ahiret anlatılırken çok önemlidir Kur'an mucizeleri ve iman hakikatleri. O vesileyle hocamızdan bir kez daha Allah razı olsun, onun vesilesiyle biz bunları fark edip bunlar üzerinden mesela değil mi İslam'ı anlatabiliyoruz, İslam'ın güzelliğini anlatabiliyoruz, Kur'an'ın hak kitabı olduğunu anlatabiliyoruz inşallah.
Şu anda da Serdar hocamın üzerine baskılı bir şekilde söylediği ve şu anda ahir zamanda bulunduğumuz, şu anda çok mukaddes dönemlerde olduğumuz zamanlardayız inşallah. Hazreti Mehdi'nin zuhur ettiği zamanlardayız. Peygamber Efendimiz'in de sallallahu aleyhi ve sellem'in de söylediği gibi Mehdi ile müjdeleşin dediği zamanların tam içerisindeyiz inşallah. Şeyh-i Ekber bir şiirinde Hazreti Mehdi hakkında şöyle demiştir inşallah. Dikkat edin, velilerin sonu şehittir. Velilerin sonu şehittir. Varlıklar imamının gözüdür. O Ali Ahmet neslinden gelecek olan Seyyid Mehdi'dir. Kötülükleri bertaraf edecek keskin bir kılıçtır inşallah. Biz de diyoruz ki Hazreti Mehdi'nin zuhur ettiği bu mukaddes dönemlerde herkesi heyecanlandıran dönemlerin tam ortasındayız. Serdar hocam da anlatırken eminim şu anda ekranları başından bizi izleyen insanlar da bizim gibi, en az bizim kadar, hocamız kadar heyecanlıdır. Çünkü hocamızın sohbetlerini izlediğimiz zaman hocamız Hazreti Mehdi'nin zuhur ettiği dostluğun, barışın, kardeşliğin, bolluk, bereketin en çok olacağı şu zamanları anlatırken heyecanı gözlerinden okunuyor inşallah.
Tabii. O dönem sevginin aslı yaşanacağı için şu anda bakıyoruz. Hakikaten de sevgiden eser yok dışarıda. İnsanlar birbirine çok sevgisiz. Bunu daha önceki programlarda da paylaşıyorduk, konuşuyorduk. Hadislerle bunu izleyicilere bildiriyorduk. Sevginin aslını yaşayan yok şu anda. Birbirine iltifat eden yok. İltifat eden insanı gördüğü zaman bir garipsiyor, böyle bir şaşırıyor. Farklı bir durum ortaya koyuluyor. Mehdi Aleyhisselam geldiğinde senin dediğin gibi Yahya Hocam, bolluk bereket olacak. Bolluk bereketle beraber sevginin aslı yaşanacak. Güvenin nasıl olduğunu insanlar anlayacak. Nimetlerden Allah o tadı almayı daha da güzelleştirecek. Bakın, Allah sayısız nimetler yaratıyor. Ama her gün o nimetler insanların elinin altında diye mesela fark edilmiyor olabilir. Mesela Allah çeşit çeşit yaratıyor. Salatalıkları, domatesleri, peynirleri, zeytinleri, bütün nimetleri. Yani bir ayette Cenab-ı Allah, şeytandan Allah'a sığınırım, Allah'ın nimetlerini genelleme yaparak dahi sayamazsınız diyor. Mesela bunlardan bir tanesi bal. Balın mucizevi özellikleri var. Şimdi ona da bakalım slaytımızda. Yani o kadar çok nimeti var ki Yüce Rabbimizin insanlara bahşettiği. Çok şükretmemiz gerektiğini biz anlıyoruz inşallah. Ahir zamanda da o nimetlerden çok çok da tad almayı Allah nasip edecek inşallah.
Hatta dilimlenmiş olarak Allah o kadar mukaddes yaratıyor ki insanlık için dilimlenmiş olarak önümüze geliyor inşallah. Hocamın da söylediği gibi o kadar mukaddes dönemlerin, bolluk bereketin en üst seviyede olacağı dönemlerin içindeyiz ki Peygamber Efendimiz insanların şöyle duası olacaktır diye buyurmuştur. Küçüklerin büyük olma, büyüklerin de küçük olmak isteği olacaktır, duaları olacaktır ki bu dönemleri en iyi şekilde yaşamak için inşallah.
Tabii, maşallah. Bu Yahya hocamın okuduğu şiir çok güzeldi hakikaten, bayağı etkilendim. Bir daha bir bakayım ona. Şeyh-i Ekber diye herhalde, değil mi? Evet. Güzel. Dikkat edin, velilerin sonu şehittir. Mehdi Aleyhisselam son veli, biliyorsunuz Hateme velidir yani. Evet. En büyük velidir. Gelmiş geçmiş en büyük veli ve son velidir. Hateme velidir. O Ali Ahmet neslinden gelecek olan Seyyid Mehdi'dir. Mehdi Aleyhisselam Seyyid oluyor. Evet. Biliyoruz onu da. Peygamber Efendimiz hadis-i şeriflerinde Aleyhisselatü Vesselam öyle söylüyor. Benim soyumdan diyor. Kötülükleri bertaraf edecek keskin bir kılıçtır diyor. Çok doğru. Mehdi Aleyhisselam ahir zamanda deccali fikir sistemine karşı ilim kılıcını çekecek ve ilmi ve fikri çalışmalar yapacak. Hakikaten bu ilmi ve fikri çalışmaları vesilesiyle de tam bu şiirde söylendiği gibi, güzel şiirde, kötülükleri bertaraf edecek. Çünkü Mehdi Aleyhisselam döneminde kötü fikirler, çirkin fikirler yeryüzüne hakim olacak. Ama Mehdi Aleyhisselam'ın fikri çalışmalarıyla, ilmi çalışmalarıyla bu çirkin ve kötü olan, tüm dünyayı sarmış kuşatmış olan yapı, fikri yapı yerle bir olacak inşallah.
Elhamdülillah. Devam edersek inşallah baldaki mucize özelliğe. Bakın ayette Cenab-ı Allah şöyle buyuruyor, şeytandan Allah'a sınırım. Rabbin bal arısına vahyetti. Dağlarda, ağaçlarda ve onların kurdukları çardaklarda kendine evler edin. Sonra meyvelerin tümünden ye. Böylece Rabbinin sana kolaylaştırdığı yollarda yürü, uçuver. Onların karınlarında türlü renklerde şerbetler çıkar. Onda insanlar için bir şifa vardır. Şüphesiz düşünen bir topluluk için gerçekten bunda bir ayet vardır diyor. Nahl suresi 68 ve 69. ayetlerde. Ayetin Cenab-ı Allah ayette de bildirdiği gibi türlü şifalardan bahsediyor. Bakın bir santim, değil mi? Bir santimetre boyunda küçücük bir canlının insanlar için nasıl lüks bir besin ürettiğini biz görüyoruz, değil mi? Yiyoruz kahvaltılarda, yani biliyoruz yani. Evet. Dolayısıyla çok şükretmemiz gerektiğini de anlıyoruz. Çünkü Cenab-ı Allah düşünen bir topluluk için diyor. Demek ki çok da düşünmemiz gerektiğini anlıyoruz inşallah.
İnşallah.
Balın küçük bir böcek olan arı tarafından kendi ihtiyacının en az 10 misli olarak üretilmesi, antibakteriyel olması ve insanlar için şifa niteliği taşıması çok büyük mucizedir.
Maşallah, şu görüntüye maşallah. Yani evet, baktığımız zaman muazzam bir şey, nimetle karşılaşıyoruz. Yani, yani şurada yani bir üretim yapılsa, bir fabrikada birisi bir şey üretmeye kalksa, yani balı yapmaya kalksa zaten yapamıyor da.
Tabii.
Hani şöyle bir nimet var ve hani Allah sadece ufak, biraz önce dediğin gibi Evren Hocam, bir santimlik bir böceği vesile kılarak yapıyor bunu. Ürettiriyor insanlar için. Yani çok büyük bir nimet insanı, yani bunu gördüğü zaman şükretmesi lazım.
Tabii maşallah.
Ve baldaki mükemmellik kadar işçilikteki mükemmelliği de inşallah konuşalım. Orada da mucizevi şeyler
tabii,
var.
Tabii maşallah. Şimdi ayette Cenab-ı Allah'ın bildirdiği gibi Rabbin, şeytandan Allah'a sınırım, Rabbin bal arısına vahyetti. Tesadüfen olmadığını biz görüyoruz, değil mi? Nerede tesadüfen? Böyle şeker oranı dengelenmiş. İçinde şimdi içinde olanları sayacağım. Bak balda kalsiyum, potasyum, magnezyum, sodyum, klorür, kükürt, demir, fosfor gibi mineraller var.
Maşallah.
Bakın glikoz, fruktoz gibi şekerler, B1, B2, B3, B5, B6 ve C vitaminleri bulunuyor. Hangi tesadüften bahsediyor evrimci zihniyet? Allah'ın ilhamıyla olduğunu biz, Cenab-ı Allah bize söylüyor, bildiriyor. Bunlar mucize. Yani tesadüfler bir araya gelerek böyle bir şey oluşturamaz, yapamaz. Allah'ın sonsuz aklı ve sonsuz yaratma gücüyle oluyor.
İnşallah.
Allah korusun, nankör olmamamız gerektiğini de anlamış oluyoruz. Sayısız nimetleri Allah bize vererek.
Zaten samimi bir akla sahip olan herkes araştırdığında ardında sonsuz bir akıl sahibi olan Yüce Rabbimizin olduğunu inşallah anlayacaktır ve İnşallah. Allah'ın kudretini şükürlerini söyleyecektir inşallah.
İnşallah.
Çünkü bakıyoruz bugün evrimcilerin dediği gibi bu böyle vitaminlerin bir arada olması nasıl tesadüfen olabilir ki? Değil mi? Bakıyoruz bal arılarının kovanlarında altıgen yapıyorlar. Yani herhangi bir eğitim almamış, okula gitmemiş, aklı olmayan bir hayvanın en iyi şekilde boşluk bırakmadan yapacağı şeyi altıgen olarak karar vermesi ve onu her iki ucundan başlayan iki arının da mucizevi bir şekilde kusursuz çizebilmeleri, oluşturabilmeleri nasıl tesadüf olabilir ki? Değil mi hocam? Baktığımızda bugün en iyi ressama bile versiniz, o bal arılarının şeklini o kadar mükemmel yapamaz inşallah.
İnşallah. Yani bir de mesela Allah böyle bir nimet yaratıyor. Şimdi doğada tesadüfen oluşmuş bir santimetrelik bir böceğin bunu yaptığını iddia ediyor evrimciler. O zaman şöyle bir şey yapsana mesela, madem bir böceğin böyle bir yeteneği var, yani böyle hem insan için bin bir çeşit şifa barındıran Allah'ın dilemesiyle, ayrıyeten mükemmel de bir tadı olan bir şeyi geliştirebilme gibi bir yeteneği var bu arının. O zaman işte bu gıda firmaları oluyor mesela, işte çikolata üretiyorlar, işte bisküvi üretiyorlar, bu tarz şeyler üreten gıda firmaları var. Onların ürün geliştirme departmanları oluyor. O zaman alsınlar böyle arıları ürün geliştirme departmanlarına. arıları çalıştırsınlar. Mesela çeşit çeşit yeni formüller geliştirsinler bu arılar. Ondan sonra yeni besinlerle ilgili işte standartizasyon çalışmaları yapsınlar. Ondan sonra yeni tatlar bulsunlar. Onları işte sunsunlar müdürlerine. Ondan sonra biz böyle bir şey bulduk diye. Şimdi insanlar arının yaptığı bala bakıp onu yapamıyorlar mesela. Tabii. Yani insanlar örnek edinerek daha iyi yapamıyorlar. Arı nasıl yapacak o zaman böyle bir şeyi? Allah'ın örnek edinmeksizin yaratmasıyla olabilecek bir şey. Balın yaratılması.
Tabii.
Ve hani bakıyoruz muazzam, hani biraz önceki görüntüye bir daha bakalım. Benim gerçekten bayağı hoşuma gitti yani şu görüntü. Yani hem insanın böyle hem görüntü olarak çok hoşuna gidiyor. Tadı zaten muhteşem. Bir de hani onun yanında muazzam şifa özelliği var balın. Ha, diyorlar ki doğada tesadüfen oluşmuş, kendiliğinden oluşmuş bir böcek bunu yapıyor zaten. Bunda garip bir şey yok demek. Yani süper nankör bir tavır olur. Yani Allah'a da hesabı verilemez yani bunun ahirette. Bizim bunun için şükretmemiz gerekiyor. Allah bir de belirtmiş ayetinde. Ben vahyediyorum arıya, sizin için bal ürettiriyorum. Dağlarda gezmesini, işte çayırlarda gezmesini, ondan sonra ev yapmasını, hepsini ben söylüyorum arıya. Benim vahyimle hareket ediyor. Dolayısıyla o balın sahibi de benim diyor Allah. Balı da bize Allah çok güzel bir şekilde, hani normal çok şekilsiz bir şey de olabilirdi. Hem de görüntüsü de güzel hoşumuza gitsin diye böyle altıgen şekliyle plaka halinde Allah bizim için yaratıyor. Yani böceğin bunu yapıyor olması bir şey önemli değil. Allah yoktan var ediyor.
Zaten orada o kadar mucizevi bir şey var ki hocam. Allah'ın ilhamıyla yaşayışını, hareketlerini gerçekleştiren bal arısının oradaki haberci arılar arayışlarında gideceği yönü bilmeksizin aldıkları, depoladıkları o enerji, yani gidip geleceği yeri bilmeksizin kendini yetecek kadar enerji alıyor. Yani burada bile başlı başına bir mucize hakim inşallah. Allah'ın anan ilhamıyla hareketlerini gerçekleştirdiği aşikar. Yani burada zaten açıkça söylüyoruz, yani sadece bal arısının değil, diğer bütün canlıların, bitkilerin Allah'ın anan ilhamıyla hareketlerini, yaşayışlarını gerçekleştirdiklerini biliyoruz inşallah.
Tabii, yani evrimci kafa diyor ya, işte Habertürk'te de sorulmuştu, Yiğit Bulut sordu. Peki laboratuvar ortamında yaptınız mı canlı madde? Kusura bakmayın yapamadık ama diyor, yani yapacağız diyor. Ben inanıyorum, bu bilim yapacak diyor. Bakın Allah ayette ne diyor? Şeytandan Allah'a sığınırım. Ey insanlar, size bir örnek verildi, şimdi onu dinleyin. Sizin Allah'ın dışında tapmakta olduklarınız, hepsi bunun için bir araya gelseler dahi, gerçekten bir sinek bile yaratamazlar. Eğer sinek onlardan bir şey kapacak olsa, bunu da ondan geri alamazlar. İsteyen de güçsüz, istenen de diyor Cenab-ı Allah. Hac suresi 73. ayette. Yani demek ki her şey çok mucize yaratılıyor. Öyle cansız maddeden canlı, işte Allah'ın dışında hiçbir yaratıcı yok. Ve biz burada mesela arıyı konuşuyoruz, işte küçücük arı. Ne kadar insan için şifalı, vücudu için şifalı şeyler üretiyor Allah'ın ilhamıyla. Devam edecek olursak, bakın ne gibi faydaları oluyor. Bal, arı sütü, polen ve arı reçinesinin birçok hastalığı tedavi ettiği biliniyor. Balın katarak hastaları üzerinde denemelerinde ise 2094 hastadan 2002'sinin %95'i, bakın çok büyük bir oran, bal sayesinde tam olarak iyileştiği görülmüş.
Allah yani, şifa vardır.
Maşallah. Yani ayetin tecellisi oluyor. Allah bir şifa vardır diyor. O şifayı da insanlar üzerinde tecelli ettiriyor. Elhamdülillah. İnşallah. Ki o nimeti insanlar iyi görsün diye. Maşallah. Balın bir özelliği de şeker, şekere oranla %40 daha az kalori içermesidir. Bu özelliğiyle bal hem yüksek enerji veren hem de düşük kalori olan yegane besinlerden biridir. Balın sindirimi de çok kolay oluyor. Balın içerdiği fruktoz, glikoza dönüşebilme özelliğine sahip bir şekerdir. Bu sayede bal yüksek miktarda asit içermesine karşın midesi rahatsız olanlar tarafından bile rahatlıkla sindirilebilmektedir. Ilık suyla karıştırıldığında 7 dakika gibi kısa bir sürede kana karışan bal bu özelliği ile bedene şifa dağıtma görevini en iyi ve en hızlı şekilde yerine getiriyor. maşallah. Bal aynı zamanda bakteri öldürücü özelliğine de sahip bir besin. Bal sulandırıldığında antibakteriyel ama dokulara zarar vermeyen bir antiseptik ortaya çıkmış olur. Bakın ne kadar, biz burada sadece yüzeysel özelliklerini konuşuyoruz. Hani ne kadar büyük özellikleri var Allah'ın yarattığı nimetlerde. Bu sadece bir kısmı. Maşallah. Vücuttaki şeker oranını dengeliyor işte. Yani doğal.
Ya doğal bir şeker olduğunu hocam az önce de söyledi. Artı hocam az önce şey söylediniz. Çok çabuk kana karıştığını söylediniz. Yani biz tabii araştırdıkça, bilim yaptıkça Allah'ın kudretini daha iyi anlıyoruz ki burada da doğal bir şeker olmasının vücuda şöyle bir faydası var. Özellikle spor yapan arkadaşlarımıza da buradan söylemiş olalım. Tabii bu yaz aylarında hani formda olmak isteyenler mesela antrenmandan yarım saat, bir saat önce aldıkları mesela iki tatlı kaşığı bal vücutta yağ yakımını gerçekleştiriyor. Maşallah çabuk kana karıştığı için. Ama hani araştırmayan beyinler şunu söyleyebiliyor. Aa yok, bal şekerdir, kilo yapar. Hayır, tam aksine. Maşallah doğal şeker olduğunda yağ yakımı gerçekleştirebiliyor inşallah. Buradan da söylemiş olalım.
Maşallah. Maşallah.
Şimdi bilimin yobazları türedi. Ahir zamanın özelliğidir o. Evet. Çok acayip. Mesela adam bilim adamıyım diyor veya bilim adamı görünümünde oluyor. Bir konuşuyor, aa bakıyorsun yobaz. Ya yani acayip yobaz. Nereden anlıyoruz yobaz olduğunu? Ya yani normalde biz arı ile ilgili ya en az 100 program yaparız. En az yani. Balla ilgili de bir 100 program yaparız. Arı poleni ile de ilgili bir 100 program yaparız. Arının yön bulması, besin kaynağını tarif etmesi, sonra diğer arıların o besin kaynağını hiç şaşırmadan bulmalarıyla ilgili de bir 100 program yaparız. Bitmez yani. Sadece arıyı anlatsak, yani bir sene program yaparız arı ile ilgili. Sahip olduğu, Cenab-ı Allah'ın ona verdiği özelliklerle ilgili. Hal böyle olmasına rağmen, arıyı bizden daha iyi biliyor olmalarına rağmen, o bilim adamları, kardeş bu nasıl olmuştur diyoruz, tesadüfen olmuştur. Yani bu akıl alacak gibi bir şey değil yani. Yani artık el insaf yani. Adam diyor ki, arabanın diyor parçalarını masanın üzerine koy, sonra bekle, araba olur mu diyoruz, evet olur diyor. Parçalar kendi kendine, o nereden o akıl şuur geliyorsa, bir araya gelir, araba olur diyor sen beklersen. Bu bilimsel yobaz kafa şunu da demiş oluyor. İşte Evren hocam anlattı, balın özellikleri anlat bitmez. Balın içerdiği bütün o işte şeker, efendim demir, alüminyum, çinko vesaire, bir sürü mineral içerir. Bunları masanın üzerine koy, sonra bekle, bal olur mu olur der. Ya o mineraller birbirlerini nereden tanırlar? Hangi oranda nasıl birleşim yapacaklarını nereden bilirler? Hadi onu geç, arı onları nereden bilir? Yani kimya uzmanları, mühendisleri bile çıplak göze tanımaz şeyi, molekülleri, mineralleri. Mümkün değildir yani.
Tabii hocam, uzman olması lazım. Hocamın söylediğini hani geçen gün izledik Habertürk programında. Bir atölyede parçalara ayrılmış arabayı düşünelim diyor. Sunucu soruyor, diyor ki bunlar diyor ayrı ayrı bıraktığınızda diyor tekrar kendinden birleşir mi diyor. O böyle bir anlaşılmaz bir dille olur diyor. Olur tabii diyor, birleşir diyor, araba olur diyor. Yani onu öyle bir güvensiz, öyle bir anlayışsız ifadesi var ki evet. Zihniyetinden tabii öyle düşündüğü belli yani.
Evet, evet, şimdi o cahilliğinden söylüyor. Biz onlara biraz ders verelim buradan. Şimdi hocamız vesilesiyle tabii, hocamızdan öğrendiklerimizi ve hocamızın kitaplarından yapıyoruz bu anlatımları. Bizimki nakildir. Şimdi ders vereceğiz onlara.
İnşallah.
Eğer olur da izleyicilerimizin karşısına bir tane böyle evrimci bir adam çıkar da derse ki bu arı tesadüfen olmuş, bal zaten tesadüfen olur, ne var ki bunda derse, şimdi bizi iyi dinlesin. Balın ne olduğunu biz onlara anlatalım. Tesadüfen olamayacağını, Cenab-ı Allah'ın ol emriyle sadece olabileceğini, böyle mümkün olabileceğini onlara rahatlıkla anlatabilirler. Nedir o? Bilim adamları çalışma yapmış. Biz söylemiyoruz, bilim adamları söylüyor. Bak, diyorlar ki, şimdi balın ilk bala, yani bal dendi insanın aklına önce hemen bir tatlı oldu. Sen dedin ya, canım çekti hakikaten, görüntü çok güzeldi. Tatlı bir şey, hemen insanın yiyesi gelir böyle. Tatlı olmasıdır ilk karakteristik özelliği. Niye tatlı? Çünkü 3 tane farklı şeker var içinde. Bunlardan bir tanesi üzüm şekeri, bir tanesi sakroz, bir tanesi de meyve şekeri. 3 farklı şeker var. Ama bu 3 farklı şeker belirli oranlar da var. %34 üzüm şekeri, %2 sakroz, meyve şekeri %40. Arı nereden bilir bu oranları? Şekeri nereden bilir? 3 ayrı şeker olduğunu nereden bilir? Bak emin ol, levuloz diyoruz ya, meyve şekeri. İlk defa duyuyordur birçok kişi levuloz dediğinde. Ben de ilk defa duyuyorum. Ya arı bunu var olduğu ilk günden beri biliyor kardeşim. İlk günden beri bu oranlarla şaşmadan bu balığı üretiyor.
Hem de yıllardır görevlerini kusursuzca yapıyor yani bu arı. Evet. Maşallah.
Bak bitmedi. Şimdi devam edeceğiz, öyle kurtulma yok. Tesadüfen olmuş diyenlere şifa olsun bal. Bundan başka balın %17'si su. Geri kalan %7'lik bölümü ise, bak şimdi sayıyoruz. Demir, sodyum, sülfür, magnezyum, fosfor, polen, manganez, alüminyum, gümüş, albümin, dekstrin, nitrojen, protein ve asitler.
Maşallah. Elhamdülillah.
Nasıl tesadüf bu? 14 tane element 14 ayrı oranda bir araya gelecek. Bir de bunu 100 gramlık bir tane aklı şuur olmayan galiba bir böcek yapacak. Hız hız uçan bir sevimli bir adam. Bu yapacak öyle mi? Bak 14 tane element saydık. Bitti mi? Bitmedi. Bak diyor ki balın içindeki minerallerin, şekerlerin ve birçok vitaminin yanı sıra saydık ya. Az miktarlarda da bir takım hormonlar, çinko, bakır ve iyot da vardır. Al sana işte ayrı zamanda yapılmış bilimsel çalışmaların neticesi. Al sana işte bir Kur'an mucizesi daha. Değil mi? Ve hiçbir şeyin ve balın asla tesadüflerle olamayacağını fikren çaka çaka ispat eden anlatımlar bunlar. Bilimsel bilim adamları yapmış. Hadi gel sen şimdi bana de ki bu tesadüfen olmuştur de. Adamın aklına şaşarlar. Bu kadar mineralin bir arada bulunduğu, belirli oranlarda hesaplandığı bir yapının tesadüfen olduğunu iddia etmek enteresan olur. Evet. Bitmedi. Bitmedi. Daha dur. Yeni başladık. Diyor ki, bak balın en önemli özelliklerinden biri de neymiş? İçinde bakteri barındırmıyor.
Evet maşallah, o da çok.
Doktor Badok Beck, Bal ve Sağlık adlı kitabında bak ne demiş. Bütün canlıların yaşamlarını devam ettirebilmek için bir miktar neme ihtiyaçları vardır. Bakteriler balla temas ettiklerinde nemden yoksun kalır ve yok olurlar. Ayrıca balın asidik tepkisi de bakterilerin yaşamaları için uygunsuz bir ortam oluşturur. İnsan vücudunu etkileyen birçok mikroorganizma balda yok olur. Bal içinde bakteri barındırmamakla kalmaz, aynı zamanda bir bakteri yok edici olarak da kullanılır. Bak bakterici, bakteri yok edici olarak kullanılıyor. Doktor Sakıt bal sayesinde tifo mikroplarını 48 saat içinde yok etmiş, dizanteri mikroplarını da 10 saat içinde öldürmüş. Sen böyle bir şeye kör tesadüflerle olmuştur ne var ya diyorsun. Çünkü sen yobazsın, dinin yobazsın, cahilsin. Hocamız söyledi, Darwinizm cahilizm demektir dedi. Yani gericilik her yönde, bilimde, dinde, sanatta, estetikte, akılda, ilimde, fende gericilik. Ha sen cahilsen amenna diyecek bir şeyimiz yok. Ama hocamızın kitaplarını okursan o içinde bulunduğun cehaletten çıkarsın. Sadece bir tek bal bile tek başına senin derin iman sahibi olmanı, güçlü iman sahibi olmana, yani iman etmene tek başına vesile olur. Sebeptir yani. Tek başına yeter. Onun için böyle sağda solda atanlar olursa kardeşlerimiz, hocamızın kitaplarında çok hikmetli ve çok anlaşılır konular anlatılmıştır. Hemen alsınlar oradan alıntıları, koysunlar. Çünkü onu dün de hocamız söylemişti, geçenlerde de söyledi. Fikri çalışma karşısında fikri çalışma yapılır. Evet. Adam fikirle geliyor, sen de fikirle geleceksin. Fikren onu yerle bir edeceksin. Öyle i̇nşallah. Tanklı, toplu, tüfekli olmaz. Kılıçla falan olmaz inşallah.
İnşallah. Biraz da insan vücudundaki mucizelerden bahsedelim. DNA ile ilgili bir sunumumuz var. Kromozomla ilgili bilgiler vereceğiz şimdi. İnsan vücudundaki DNA'nın paketler halindeki hali oluyor kromozomlar. Bir hücre içinde uzun bir DNA sarmalı bulunuyor. Bu sarmal hücrenin içindeki 23 çift, yani toplam 46 kromozom içinde paketlenmiş oluyor. Mesela şurada görüyoruz solda. DNA dizilimi bu oluyor. Bunların sıkı bir şekilde paketlenmiş hali şu sağda gördüğümüz kromozomlar. Bunlardan 46 tane oluyor insan hücresinin çekirdeğinin içerisinde. Tek bir hücredeki kromozomların tümü uç uca birleştirilseydi 1,5 metrelik bir kordon oluşturabiliyordu. Yani insan vücudunda 100 trilyon tane hücre var. 100 trilyonu ayrı ayrı düşünürsek muazzam bir boyut ortaya çıkıyor. Eğer vücudumuzda bulunan tüm hücrelerdeki DNA'lar uç uca eklenebilseydi, biraz önce söylediğimiz hesap, ipin uzunluğu 25 bin kilometre olurdu. Dünyanın ekvator çevresi 40 bin kilometre. İnsan vücudunda sığmış durumda bu 25 bin kilometrelik uzunluk. Kromozomun toplam kalınlığı 1 metrenin milyarda biri kadar. Bakın. Çok çok küçük, gözle görülmeyecek, mikroskopla bile zor görülebilen bir yapı. Tek bir hücredeki kromozomların içerdiği toplam bilgi 920 ciltlik Britannica ansiklopedisinin içerdiği bilgiye eş değer aynı zamanda. Ve tek bir hücredeki, yani bunun gibi dediğimiz gibi 100 trilyon tane hücre bulunuyor. Yine bugüne kadar yaşamış, gelmiş geçmiş her canlı türünün bütün özellikleri, kanat, göz, dil, yüz, geç vesaire bilgi olarak tek bir DNA'ya yüklense toplam DNA hacmi bir çay kaşığının ancak küçük bir kısmını dolduruyor. Dahası geriye şu ana kadar yazılmış bütün kitapları saklayabilecek kadar boşluk kalıyor. Yeni muazzam bir depolama teknolojisinden bahsediyoruz burada. Bir DNA molekülü kendi uzunluğunun milyarda biri kadar küçük olan bir yere sığdırılabiliyor. Allah Yunus suresi 61. ayette senin içinde olduğun herhangi bir durum, onun hakkında Kur'an'dan okuduğun herhangi bir şey ve sizin işlediğiniz herhangi bir iş yoktur ki ona iyice daldığınızda biz sizin üzerinizde şahitler durmuş olmayalım. Yerde ve gökte zerre ağırlığınca hiçbir şey Rabbinden uzakta kalmaz. Bunun daha küçüğü de daha büyüğü de yoktur ki apaçık bir kitapta kayıtlı olmasın buyuruyor Allah ayetinde. Yani maşallah Allah'ın muhteşem ilmini sanatını her yerde görüyoruz. Yani DNA gibi muhteşem bir bilgi depolama teknolojisi var. Ve hani daha önce de kıyaslamayı yapmıştık. Şu anda işte flash diskler çıkıyor. İşte diyor ki bilmem kaç gigabaytlık bir depolama hafızası var bu flash diskin. Kaç lira diyoruz? 2-3 milyara alırsın diyor mesela işte. 200 küsur gigabaytlık flash disk oluyor. 2 milyar fiyatı oluyor. Yani şimdi DNA'ya bakıyoruz. DNA içerisinde yani kaç milyon gigabaytlık bir veri alanı var yani. Bir flash diskle karşılaştırsak, flash disk boyutuna getirsek DNA'yı, o kadar DNA'yı birleştirsek, yani alamayacağı şey yok. Bütün şu ana kadar işte çekilmiş filmleri, müzikleri, yapılmış müzikleri, ondan sonra bütün resimleri, dünya üzerinde ne kadar resim varsa hepsini alır. Bunları da yani milyon kere, milyar kere kendi içinde tekrar kopyalayabilirsiniz bu flash disk içerisinde. DNA'dan yapılmış bir flash disk içerisinde. Yani şimdi diyorlar ki bu doğada zaman içerisinde atomların birleşmesiyle böyle bir depolama teknolojisi oluşturuyorlar. Yani bu kadar muhteşem bir teknolojiyi insan yapamıyor şu anda aklıyla. Doğadaki taşın, toprağın, işte doğana dedikleri olmayan varlığın nasıl bir aklı olabilir, nasıl bir şuur olabilir, nasıl bir teknolojisi olabilir, nasıl bir tasarlama kabiliyeti olabilir? Tabii ki öyle bir şey yok. Allah'ın bir anda yaratmasıyla oluyor.
Akın Hocam az önce de söylediğiniz gibi o bütün hücre içindeki bilgileri toparlasanız ancak bir çay kaşığı kadar hücrenin toplamını eşittir. Onun bir örneğinde de işte şey söylenir, bir pimpon topu düşünelim. O bilgilerdeki, o bilgilerin yüklü olduğu hücreleri toparlasanız ancak pimpon topunun yarısının kadar doldurabilecek kadar. Yani daha yarısından fazlası kadar bile boş yer var inşallah.
Maşallah.
İnşallah.
Bak Michael Denton çok güzel bir şeyi var. DNA ile ilgili bunlar çünkü bu bilimin yobazları. DNA'yı inceliyorlar. Hurda bu ya, bir işe yaramaz diyorlar. Tıpkı bu hücreye dedikleri gibi Darwin'in içi su dolu jölemsi bir yapı, çok mühim bir şeye benzemiyor deyip geçiştirdi. Sonra Michael Denton bu Darwinistlerin akıl dışı inancını şöyle yorumluyor. Yani böyle her şey tesadüf diyen, DNA'da bir şey yoktur kardeşim siz ona bakmayın diyen kafaya bakın ne cevap veriyor. Diyor ki, profesördür Michael Landon. Yüksek organizmaların genetik programlarının yapısı. İşte az önce konuştuğumuz konu. Milyarlarca bit, milyarlarca bit, 250 falan değil, milyarlarca bit bilgiye ya da bin ciltlik küçük bir kütüphanenin içindeki tüm harflerin dizilmesine eşdeğerdir. Bu denli kompleks organizmaları oluşturan trilyonlarca hücrenin gelişimini belirleyen, emreden ve kontrol eden sayısız karmaşık işlevin, yani kompleks işlevin tamamen rastlantıya dayalı bir süreç sonucunda oluştuğunu iddia etmek ise, burası çok önemli, insan aklına yönelik bir saldırıdır diyor. Yani çok güzel ifade ediyor ama bir Darwinist bu düşünceyi en ufak bir şüphe belirtisi bile göstermeden kabul eder diyor. Bak insan aklına saldırıdır diyor.
Maşallah Michael Dennis çok iyi söylemiş.
Değil mi? Ya, niye? Samimi çünkü adam bakıyor işte DNA'nın öyle tesadüfen olamayacağını görüyor. Yani hiçbir şeyin tesadüfen olamayacağını görmüştür. Ondan sonra da işte bu samimi açıklamayı yapmıştır. Yani eğer biri bir şey için tesadüfen olmuştur diyorsa biz söylemiyoruz. Profesör Doktor Michael Denton ne diyor? İnsan aklına saldırı, insan aklına yönelik bir saldırı olarak kabul ederiz biz bunu. Böyle kabul ettiğimiz için fikren biz de bu saldırıya, insanların aklına 150 yıldır saldırıyor çünkü bu tayfa, Darwinist kafa. Ve onun ondan etkilenen bütün zararlı izimler yani materyalizmden tut efendim Leninizm, Stalinizm ondan sonra işte terörizm hepsi böyle komünizm zaten bunun devamında. Bu saçma sapan fikri göğe sözde fikri temeli kendine alıp insanlara saldırdılar. Hem fikren ve onların fikirlerinin gereği olan fiilen.
Bir de bilseler Allah'ın yarattığı en güzel mucizelerden birinin de o saldırdıkları akıl olduğunu, zira sadece bedenimizdeki mucizelerin sadece beyne bakacak olursak bunu anlatmanın 3,5 milyar sene süreceğini, yani 150 yıldır akıl saldırısı yapıyorlar ama bunu anlatmanın hiçbir insan ömrünün yetmeyeceğini bilmiyorlar.
Tabii. Maşallah. Şimdi mesela hurda dedik ya, DNA'nın bir kısmı için hurda diyordu bu yobaz kafa. Sonra insan genomu projesi başlatıldı biliyorsun. Başında da Francis Crick vardı. O da DNA'nın bu olağan üstünlüğünü fark edince artık tutamadı adam kendini. Çünkü her yerde efendim göya bilimsel çalışma gibi, göya bilimsel makale gibi bu Darwinist kafa her yerde yayınlar yayınlıyordu. İşte biz DNA'ya baktık bir kısmı hurda bunun bir işten bir kısmı bir işe yarıyor ama bir kısmı işe yaramıyor gibi bir takım böyle hurafe. Tam böyle hurafevari açıklamalar yapıyorlardı. Sonra Francis Crick adam tutamadı kendini. Francis Collins kendini tutamadı. Bak ne dedi. Uzun süredir genetik bilginin %95 kadarını hurda sayıp dikkate almadığımız için sorun yaşıyordum diyor. Yani bir safsatayı, bir saçma sapan bir fikri, yalanı ayakta tutmaya çalışıyordum ama olmuyordu. Sorun yaşıyordum diyor. Çünkü henüz ne işlevi olduğunu bilmiyorduk. Bunlar öyle. Araştırmaz, düşünmez, laboratuvar çalışmaları yapmaz. Bakar, eğer kendi kafasına göre anlamıyorsa onun ne işe yaradığını, ya bu tesadüfen olmuştur der. Veya ya bu bir işe yaramaz der. Tıpkı hurda dediği gibi. Yani bardağa bakar, ne işe yaradığını bilmezse bardağın, bu bir işe yaramaz der. Sen o senin cahilliğinden o. Biz bardağı kullanıyoruz, kahve içiyoruz, çay içiyoruz. Sen bilmiyorsan biz ne yapalım yani. Sonra bir de öğren. Sor değil mi? Bilenler var etrafında. Bu ne işe yarardı? Onlar sana anlatırlar. Yani böyle hurdaydı, tesadüftü, işe yaramazdı demek tam yobaz kafa.
Yani savundukları şeyin toplamının da böyle olduğunu bilseler keşke.
Tabii. Bak sonra diyor ki buna hurda denmesinin nedeni de ne tür bir işlevi olduğunu hala keşfetmemiş olmamızdı. Bak aynısını söylüyor işte. Fakat tüm genetik bilgi önünüzde seriliyken bizim hurda diye adlandırdığımız malzemenin aslında gerçekten işe yarar bir DNA dizilimi olduğunu anlıyorsunuz diyor. Bu nedenle bence genetik bilgiden hurda terimi atılmalıdır diyor. Yani genetik bilgiden değil, bütün bilimsel çalışmalardan bu Darwinist kafa, bu safsata, bu hurafe, bu masal, bu yalan atılmalıdır. Ancak o zaman biz hakiki bilimle muhatap olabiliriz. Ancak o zaman insanlar doğruları öğrenebilirler.
İnşallah.
Ancak o zaman bilim gelişebilir. Bak adam işte itiraf ediyor. Biz bakarız diyor. Ne işe yaradığını anlamazsak eğer diyor. Hurda deriz diyoruz, geçeriz diyor. Lan böyle bilim mi olur? Böyle çalışma mı olur? Yani sen onu anlamaya çalışacaksın. Yaratılış hikmetini, sebeplerini araştıracaksın. Senin görevin o. Onları tam bulana kadar da yorum yapmayacaksın. Bulduktan sonra da doğruyu anlatacaksın. Çünkü genelde ne görüyoruz? Adamlar sonuçları buluyorlar. Sonra ne yapıyorlar? Paleontologlar, sözde paleontologlar. Fosillerin hepsini müzelere, depolara, karanlık izbe yerlerde yığıyorlar. O kadar da çok ki geçen hocamızın belgesellerinden bir tanesinde gördük. Yığmış da yığmış fosilleri. O içinde geziyor, fenerle bakıyor onlara. Ya kardeşim tabii, çıkarsana niye saklıyorsun?
Tabii hocamın da söylediği gibi yani saptırma görüyoruz, şekillendirme görüyoruz. Ondan sonra ne yapıyorlar? Depolara, ondan sonra sorduğunda da tabii depolarda gizliyoruz. Neden? Önemli olduğunu iddia ediyorlar. Yani hiç düşünemedikleri şeylerden birisi de madem bu kadar önemli çıkar ortaya. Olmayacağını bildiği için çıkaramaz tabii. Depoda saklıyoruz diye bütün insanlar da. Bilmiyorum bugüne kadar hiç kimse sormamışım inşallah. Oktar hocam geçen programında söyledi. Bizim bir arkadaşımız önemli bir müzeye gidiyor. Madem bu kadar önemliyse çıkarın da görelim demiş. Yani bugüne kadar oradaki hiç kimse dememiş mi? Ya bunlar önemli biz görmek istiyoruz. Depoda demişler bütün herkes de kafasına eğmiş tamam depoda demek ki var depoda demişler. Yani kimse de araştırmamış mı kimse de bakmamış mı yani. İnşallah hocamızın yaratılış atlası sayesinde materyalizmi, darvinizmi, bütün inanışları, böyle inanışları, safsataları inşallah fikren yerle bir etmiştir. Biz maşallah. De üzerini kapatıyoruz inşallah.
Evet. Tabii,
hep maşallah. Böyle bir politika izlemişler. Yani uyutma politikası zaten. Yani Habertürk'te de yaptınız mı diye soru gelince henüz yapamadık ama inanıyoruz ki yapacağız. Bekletiyor. Orada da öyle. Müzede nerede? Elinizdeki fosil. Yok ama işte yani depoda duruyor ya da getireceğiz. Ha var demek ki. Hep böyle bir uyutma. Bu da mucize. Yani hayret ya bu kadar. Ama ne kadar da saklasalar Allah'ın izniyle yerin altı zaten Allah'ın yaratmasıyla dolu fosillerle kaynıyor. Yani hepsi de çıkıyor Allah'ın izniyle. Hocamız da elhamdülillah yaratılış atlasıyla zaten dünyayı titretti. Herkes bir kendine geldi yani evrimci zihniyet bir kendine geldi. Şu an onlar depoda zaten. Onlar çıkamıyor. Kendilerini o karanlığa gömdüler. Yaratılış atlası çıktıktan sonra o fosillerle takılıyorlar yani inşallah.
Esasında bu zihniyeti savunan çoğu profesörün de odasında yaratılış atlası var yani.
Maşallah.
Bir türlü yırtamıyorlar inşallah. Baktıklarında da hayranlıkla izliyorlar. İçerisi çünkü Kur'an mucizeleriyle dolu inşallah.
Şimdi evrimize bazı kişilerde şöyle bir söylem oluyor benim dikkatimi çekiyor. Tamam diyor evrim şu an ispatlanamadı diyor ama gelecekte belki ispatlanabilir gibi bir düşünce var. Yani evrimi böyle bilimsel bir keşif olarak bir icat gibi görme şeyi var. Hani mesela işte şu an ışınlanma yok ama gelecekte ışınlanma bulunabilir, icat edilebilir gibi. Evrim bir icat değil yani onu biz belirtelim. İcat edilecek teknolojinin ilerlemesiyle, bilimin ilerlemesiyle işte ispatlanacak veyahut da bulunacak bir şey değil evrim. Evrime bakıldı fosil kayıtlarına. Canlılar tesadüfen oluşuyor mu diye bakıldı. İşte ilk hücre yapılamıyor ama belki ileride yapılabilir. Yapılsa ne olacak ki? Bizim evrimin istediği şey doğada kendiliğinden olması. Ki zaten Allah'ın hücre yapılamaz da ne kadar bilim ilerlerse ilerlesin. Hani belki hocamız şey demişti, belki bir protein üretilme durumu olabilir. Belki o da altın çağda, ayrı zamanda olabilecek bir şey teknolojinin ilerlemesiyle. Ama bizim için gereken şuydu, proteinin ve hücrenin kendi kendine oluşması gerekiyordu. Baktık oluşmuyor, bitti. Fosillere baktık, bütün fosil katmanları zaten çıkartıldı. 350-400 milyona yakın fosil var şu anda. Ara geçiş formu var mı diye baktık, yok, bitti. Yani bu ileride belki ispatlanabilir gibi bir olay yok artık. Mesela bir odaya giriyorsunuz, içeride kimse yok, kapısı penceresi hiçbir şey yok, her şeyi kapalı, kapıyı kapatıyorsunuz. Şu an kimse yok ama belki ileride olabilir. Yok, bir kere bakıldığı zaman içeride kimse yoksa yoktur yani bunun daha hani şey yapılacak bir durumu yok. ileride belki bulunabilir falan. Dediğimiz gibi bir icat değil evrim.
Zaten
bilimsel bir gözleme dayalı bir konudur. Gözlemler yapılmıştır her şeyiyle ve olmadığı bilimsel olarak ispatlanmıştır. Bunun daha ilerisinde bulunma ihtimali de kesinlikle Allah'ın izniyle.
Hocam zaten Darwinizmi savunan bilim adamlarının da yıllar sonraki işte ya da kendi yazdıkları mektuplarında da söylüyor. Eğer diyor ara geçiş formu varsa bu kadar aramalarımız sonucu niye bulamıyoruz?
Tabii.
Yani bulamazsın da.
Evet.
Yok çünkü.
Resmini dahi yani resmini gösterin dedi hocamız. Resim de yok yani.
Evet.
Çizemiyorlar da yani. Hani kafasından bir şey çizsin var onu da yapamıyor. Yok şey, çünkü öyle bir şey.
Darwin'in bir tane videosu vardı internette bir evrimci sitede gördüm ben. Başlık böyle şahane işte. Darwin ara geçiş formları gösteriyor gibi bir başlık şey yapılmış. Acaba ne diye merak ettim yani. Hani zaten gösterebiliyor mu diye bile insanın aklına gelmiyor. Mümkün değil çünkü. DNA böyle bir şeye izin vermiyor. Ara geçiş formu olması mümkün değil. Yani ara geçiş formu olmadığını hani biz fosil kayıtlarına bakıp anlıyoruz ama hiç fosil kayıtlarına bakmadan da sırf DNA'ya bakıldığı zaman zaten anlaşılıyor konu. Ara geçiş formu olması mümkün değil DNA'nın yapısı nedeniyle. Neyse açtım videoyu izliyorum. Evet diyor yani şimdi insanlar işte yaratılışı savunanlar bize sürekli ara geçiş formu ara geçiş formu deyip duruyorlar diyor. Yani nerede niye göstermiyorsunuz diyor, deyip duruyorlar diyor. Tamam diyor gösteriyorum diyor ara geçiş formunu gelin diyor. İşte müzenin başka bir bölgesine gidiyorlar. Şöyle koskocaman bir şema yapılmış orada. İşte ara geçiş formu gösteriyorum diyor. Bir bakıyoruz çizim. Normal böyle köpek gibi bir canlı. Sonra hafif o suya girmiş. Ondan sonra suya girdikten sonra biraz daha değişime uğramış. Sonra biraz daha değişime uğramış. Şema böyle gidiyor. En sonunda balina. Yani böyle köpek tarzı bir canlının balinayla 3-4 canlı değişerek balinaya dönüşmesini şema halinde çizmiş. İşte size ara geçiş formu diyor.
Tabii zaten ya bunu yapıyorlar ya insan kafatası maymun çenesi buluyorlar. Birleştiriyorlar. Yani şekillendirmekten öteye giden bir savunma şeyi değil bu. İnşallah. Hmm. Tabii bunları daha konuşacağız inşallah. Kısa bir aramız var. Aradan sonra devam edelim.
İnşallah.
Ahir zaman bilim ve yaratılış programımıza kaldığımız yerden devam edelim inşallah.
İnşallah.
İnşallah. Şimdi biraz önce Darwinizm'den bahsettik. Şimdi Darwinizm tabii hani hiçbir delil olmamasının yanında aynı zamanda çok büyük de bir vahşetin kaynağı. Yani zaten bu kadar ısrarla savunulmasının sebebi bir delil olduğundan dolayı değil. İnsanlar bir vahşet yapacakları zaman, bir katliam yapacakları zaman buna fikirsel zemin hazırlamak istiyorlar. Allah'ı inkar ettirmek için buna fikirsel zemin hazırlamak istiyorlar. Darwinizm savunmasının sebebi bu. Yoksa yani tesadüfen insan oluşmuş demek yani deyince bile insanın tüyleri ürperiyor yani. O kadar komik duruyor ki yani böyle bir şey. Tesadüf, insan doğada kendiliğinden oluşmuş. Atomların bir araya gelmesiyle oluşmuştur. Evrimin iddiası bu yani. Kısaca bundan bahsediyor. Zaten süper saçma olduğu belli. Ama bunun haricinde de süper yani vahşete yönelik bir mantığı var. Yani onu da dikkat çekilmesi gerekiyor. Şimdi mesela Haeckel var. Darwinist, kendi işte zamanında Darwin zamanına yakın bir dönemde yaşamış birisi. Onun sözleri var. Onunla ilgili ben şimdi bir video göstereceğim size.
Haeckel kitabında şu satırlara yer verir. İyileşmesi mümkün olmayan yüz binlerce hasta, örneğin akıl hastaları, cüzdanlılar, kanser hastaları yapay olarak hayatta tutulmakta ama bu kendilerine veya toplumun geneline hiçbir yarar getirmemektedir. Bu kötülüklerden kurtulabilmek için yetkili bir komisyonun kararı ve gözlemiyle hastalara hızlı ve etkili bir zehir verilmelidir.
Evet. Yani burada şimdi gördük. Ne diyor Haeckel? İşte bu hastalar, sakatlar, bu tarz kişiler diyor. Yani insanlığa hiçbir faydası yok. Dolayısıyla diyor bir hekim eşliğinde bu kişilere işte zehir verelim. Onlar ölsünler. Zaten bize bir faydaları olmadığı için. Onlardan kurtulalım diyor. Yani işte Darwinizmin getirdiği mantık bu. Sonra neden insanlar birbirini öldürüyor diyorsunuz? Neden dünya savaşı çıktı? dünya savaşlarının çıkması tam Darwin'in türlerin kökenini yazması ve bütün işte faşist olsun, komünist olsun, bütün dünya liderlerinin o Darwinizmi bir gerçekmiş gibi benimseyerek dünya savaşlarını başlatmasıyla oldu bu dünya savaşları.
Evet.
Diyorlar ki işte dünya savaşlarının nedenleri başka. Hiç başka değil nedenleri. Başka yerde arayacak bir durum yok. Bütün liderlere bakıyoruz, dünya savaşlarının liderlerine. Hepsinin Darwinist olduğunu görüyoruz ve savaşmalarının nedeninin de gelişmek ve kendi türlerinin daha da ilerlemesi, daha üst bir türe geçmek için yaptıklarını görüyoruz. Yani o kadar artık evrimi böyle bir yobazca bir benimsemeyle benimsemişler ki tam rezalet boyutunda. Şimdi tabii günümüzde de bu tarz mantıkların temsilcileri var. Mesela onlardan bir tanesi de Ali Demirsoy. Onunla ilgili, onun bir sözü var. Onunla da ilgili bir videomuz var. Onu gösterelim şimdi.
Heykelden yaklaşık 100 yıl sonra Türkiye'nin önde gelen Darwinistlerinden biri olan Profesör Ali Demirsoy da şaşırtıcı bir şekilde aynı fikri savunur. Demirsoy, evrimci biyologların anne rahmindeki bebekleri genetik olarak incelemeleri ve mahsulü gördükleri bebekleri doğumuna izin vermeden anne rahminde öldürmeleri gerektiğini söyler. Demirsoy kendini biyolojik faşist olarak tanımlar ve şöyle söyler. Bana sorarsanız ben biyolojik faşistim. Anne karnında dördüncü ayında bu özellikleri gösteren kişileri dışarı almak lazım.
Evet. Yani tamamen insanları bir gelişmiş hayvan türü olarak gördükleri için Ayşe, yani bu mantığın olması normal. Hatta televizyonlarda bile mesela ben yakın bir zamanda birisi çıkmıştı, insan düşünen bir hayvandır diye bir sözü olmuştu. İnsanlara da sürekli bunu mesela televizyona çıkıyor, işte gazetede ki yazısında bunu belirtiyor. Sürekli bir telkin, sen düşünen bir hayvansın. Bir insana bu kadar telkin yaptıktan sonra adam etrafına bakıyor, işte belgeseli açıyor, belgeselde bir hayvan, işte bir hayvanı öldürürken görüyor mesela. Tamam diyor, ben de hayvanım zaten diyor, biraz daha gelişmişim sadece diyor bu hayvanın. Dolayısıyla ben de yaşam mücadelesinde işte biri bana bir şey yapıyorsa her türlü sahtekarlığı da yaparım. Ondan sonra gerekirse onu öldürürüm. Ondan sonra yalan da söylerim, parasını da çalarım. Biz burada yaşam mücadelesindeyiz. Yaşam mücadelesi veriyoruz. Zaten soruyorsun ne yapıyorsun? Yaşam mücadelesi diyor. İşte koşturuyoruz diyor. Yaşam mücadelesi içindeyiz diyor. Yaşam mücadelesi diye bir şey yok doğada. Yani biz normal Allah'ın izniyle aklı başında tavırlar sergilediğimiz zaman Allah bize rızkımızı verir. Yani öyle dünyada işte nimetler kısıtlı, dünya nimetleri kısıtlı. O yüzden onları elde etmek için birbirimizle savaşmamız gerekiyor. İşte hastalar, sakatlar, onlar gereksiz yere besin tüketiyorlar. Onları zehirleyip öldürelim. Böyle bir durum yok. Buna böyle bir şeye gerek yok. Yani hepimize yetecek kadar Allah'ın arzı geniş buyuruyor Allah zaten. Ve hepimize yetecek kadar nimet var zaten. O yüzden hani bu tarz bir şey kalkışmanın manası yok. Şimdi tabii komünizme bakıyoruz. Darwinizme dayanan bir ideoloji olduğunu görüyoruz. Yani yaptığı tüm vahşetleri, komünist liderler olsun, komünist insanlar olsun, yaptıkları tüm vahşetleri Darwinizmden kaynaklı yapıyorlar. Mesela Engels, Darwin'in kitabı yayınlara yayınlanmaz, Marx'a şöyle yazıyor: şu anda kitabını okumakta olduğum Darwin tek kelimeyle muhteşem diyor. Engels Darwin'in kitabını çok beğenmiş. Tamamen zırvalarla dolu olmasına rağmen, Darwin'in kitabı hayal gücüyle yazılmış, hayal ürünü şeylerden ibaret olmasına rağmen bu mücadeleyi öne çıkardığı için Darwin'in kitabını çok beğendiğini söylüyor. Yine Marx 19 Aralık 1860 tarihinde Engels'e yazdığı cevabında şöyle diyor: bizim görüşlerimizin doğal tarih temelini içeren kitap işte budur. Yani biz mesela sosyal konularda yazıyoruz, insanlarla ilgili konularda yazıyoruz. İşte bu da bizim görüşlerimizin biyolojik yönünü açıklayan bir kitaptır diyor Darwin'in kitabı için. Hatta yine Marx bir başka sosyalist dostu Lassalle'e 16 Ocak 1861'de yazdığı mektupta şöyle demiş: Darwin'in yapıtı büyük bir yapıttır. Yani Darwin'in türlerin kitabı türlerin kökeni kitabı. İşte büyük bir yapıt değil. Tamamen şu anda yani okuyup gönülecek bir kitap. Tarihteki sınıf mücadelesinin doğa bilimleri açısından temelini oluşturuyor demiş. Yani çok beğenmiş Marx Darwin'in kitabını. Hatta Darwin'e olan sempatisini de en önemli eseri olan Das Kapital'i ona ithaf ederek gösteriyor. Kitabın Almanca baskısında el yazısıyla şöyle yazıyor Marx. Charles Darwin'e gerçek bir hayranı olan Karl Marx'tan diye söylemiş. Yine Engels'te Darwin'e olan hayranlığını şöyle belirtiyor. Tabiat metafizik olarak değil, diyalektik olarak işlemektedir. Bununla ilgili olarak herkesten önce Charles Darwin'in adı anılmalıdır demiş. Yani tamamen komünist liderlere baktığımızda Darwin'in görüşlerine benimsediklerini görüyoruz. Tabii. Ve ona olan hayranlıklarını görüyoruz. Tabii bu hayranlıkları Darwin doğru şeyler yazdığı için değil, onların işlerine gelen şeyler yazdığı için. Yoksa bilim şu anda Darwin'in söylediği bütün her şeyi çürütmüş durumda. Tabii. İnşallah.
Yani dediğin gibi Akın Hocam, komünizm insanlara büyük belalar getirdi zamanında. Mesela Lenin ve Stalin dönemine baktığımızda da bilanço çok ağırdı. Ana hatlarıyla şöyle bir incelediğimizde o rakamları, mesela yargılanmadan hapsedilen on binlerce rehine ya da insan hiç yani acımadan onları kurşuna diziyorlar. 1918 ve 1922 yılları arasında ayaklanan yüz binlerce işçi ve köylünün katledilmesi. Bakın yani ayaklanma oluyor değil mi? O durumdan rahatsız olup şikayetlerini dile getirmek isteyen insanları da katlediyorlar. Hangi kafayla yapıyorlar bunu? İşte Darwinist zihniyetle yapıyorlar. Darwinist kafayla yapıyorlar. Mesela 5 milyon insanın ölümüne yol açan 1922 açlığı. Öyle bir durum oluşturuyorlar ki. Değil mi? Sanki bolluk içinde olacağız telkiniyle insanları aç bırakıyorlar. Ellerinden ürünleri alıyorlar. Yani onları ölüme terk ediyorlar. 1920'de Don kazaklarının ortadan kaldırılması ve sürgüne gönderilmesi. Mesela yurtlarından çıkartıyorlar. 1918 ve 1930 yılları arasında on binlerce insanın toplama kamplarında öldürülmesi, 1937-1938 yıllarındaki büyük temizlik sırasında 690 bine yakın insanın ortadan kaldırılması, 1930-1932 yılları arasında 2 milyon kulağın sürgüne gönderilmesi ya da kulak oldukları iddia edilen kişilerin, 1932-1933 yıllarında 6 milyon Ukraynalı'nın kasıtlı olarak yaratılan açlıktan kırılmasına seyirci kalınması. Yani hiç umursamıyorlar. Bakın birkaç tane daha var. 1939-1941 yılları arasında, ardından da 1944-1945 yıllarında yüz binlerce Polonyalı, Ukraynalı, Baltıklı, Moldovyalı ve Basarabyalı'nın sürgüne gönderilmesi. Basarabyalı'nın 1941'de Volga Almanlarının sürgüne gönderilmesi. 1944'te Kırım Tatarlarının sürgüne gönderilmesi. Çaresizliğe terk edilmeleri. 1944'te yine İnguçların sürgüne gönderilmesi ve çaresizliğe terk edilmesi. Komünizm insanlara büyük belalar getirdiğini hocamız defaatle anlatıyor. İnşallah. Hiç acımıyorlar. Kur'an ahlakından yoksun, ayrı yaşayan bir toplum hep acı çeker. Kur'an ahlakında sevgi esastır. Saygı esastır. Hürmet esastır. İnşallah. Çünkü baksana çaresizliğe terk ediliyor. Yani ahlak dışı olunca nasıl oluyor?
Değil mi hocam? Az önce de söylediğiniz gibi rahatsız olduğu bir şeyi dile getiremiyor.
Tabii.
Yani dile getirdiği anda sürgüne yollanıyor, tabii, katlediliyor, işte kurşuna diziliyor. Yani komünizmin getirdiği şeyler insanlık dışı şeyler, vahşet yani.
Tabii yani orada çoluk çocuk hiç dinlemiyorlar.
Sonra da diyorlar ki işte komünizm gelirse Dostluk, kardeşlik, hı-hı, barış, güven, demokrasi.
Tabii.
Nasıl olacak yani?
Hepsi aynı şekilde resmedilmiş. Yani bunu isteyen bütün, değil mi? O zaman Lenin, Stalin kendini resmederken halka böyle hani sevgi gösteren bir lider havasında resmediliyor. Evet. İlanlarında, sokakta, caddelerdeki. Ama hiç öyle olmuyor. Hiç de öyle olmaz yani.
İnşallah.
Allah'ın izniyle.
İnşallah. Bak, komünist olan, faşist olan, ondan sonra materyalist olan bütün liderlere bakın. Özellikle kanlı liderlere bakın. Tamam, öyledir de kanlı liderlere bakın. Hepsi Darwinist'tir. Ama biz burada bazen oluyor işte, A9 izleyenleri görüyorlar. Soruyoruz bazı kişilere, evrim teorisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Darwin'in teorisi hakkında ne düşünüyorsunuz diye. Öyle bakıyor ağzını açıp, böyle sakalını karıştırıyor, böyle kaşıyor, diyor ki ne evrimi ya, diyor, evrim ne, diyor. Evrim bu işte. Yani böyle hayvandan bir şey oldu, işte insan oldu, işte tesadüf oldu. Öyle bir konusu yok evrimin. O yalan olduğu belli zaten onu. Atıyorlar yani. Bilimsel bir altyapısı yok evrimin. Evrimin asıl konusu yeryüzünde zulüm, vahşet, kan, adaletsizlik, haksızlık, ondan sonra sıkıntı, zorluk olmasını isteyen bir sistemin bir parçasıdır evrim. Esas odur yani konu. Peki bu esas konuya kim dikkat çekti? Hocamız dikkat çekti. Millet bir kısmı uyuyordu. İşte bu az önce gördün, ne diyor? Ben, diyor, biyolojik bir faşistim, diyor. Şimdi bak, cahil olsan vay be adama bak ne laf etti edersin. Oğlum çok acayip, çok havalı bir şey bu demek ya, biyolojik faşist.
Ben de olmalıyım.
Yani he?
Ben de biyolojik faşist olmalıyım.
Ha, ben de faşist olayım o zaman, o amca öyle dediğine göre Öhtiyar. Ben de öyle olayım. Öhtiyar derken, Öhtiyarlar güzel bir şey de yani, yaşlı biri Ali Demirsoy. Şimdi Ali Demirsoy bildiğim kadarıyla evli. Yani bir gün olur da hani hanımı hamile kalır, değil mi? Olabilir yani, çocuk sahibi olmak istediklerinde Allah esirgesin, değil mi? Çocuğun mesela olabilir, Down sendromu olabilir, görünen bir şeydir. Yani olmasın, Allah istenmez ama olduğunu varsayalım. Aynısını yapacak mı kendi çocuğuna? Öldürecek mi yani çocuğunu, katletecek, öyle mi? Ya çünkü Down sendromunda çocuk sağlam. Bir şey yok yani, fiziksel olarak tamam ama rahatsızlığı var. O çocuğu öldürebilecek mi annesinin kanı, kendi çocuğunu? Yani kendi çocuğuyla ilgili bu kararı verebilecek mi? Ve ben biyolojik bir faşistim, öldürürüm çocuğumu diyebilecek mi? Karısının karnındaki çocuğu, kendi çocuğunu. Elbette ki diyemez. Yani normal, aklı başında, vicdan sahibi biri bunu yapamaz yani. Onun için kimse böyle bu tür açıklamaları böyle hani havalı görüp de ya bunun içinde bir şeyler vardır, bilimseldir, ben de öyle olayım demesin. İşte özendiği şey bu olur. Bak bu kafa dünyada, dünyanın %7'si zaten engelli. Yani hı-hı, rahatsız yani. O ya, kolundan, bacağından bir şekilde engelli, %7'si. Bu kafa diyor ki bunların hepsi ölsün. Biz bunlara bakmayalım diyor. Ekonomik yönden, sosyal yönden bizi yoruyor bunlar, evet, diyorlar.
Faydasızsa zehirli bir iğne ile hekim kontrolünde onlar yani tabii kendi dilinde katletmek oluyor bu. Yani evet, faydasız olan şeyleri eleyelim diyor. İnsanlara bir faydası yok diyor yani.
Bir de bunu evet, normal söylüyor sanki. Bu kadar normal bir şeymiş gibi.
Evet. Yani ne diyor biliyor musun orada? 700 milyon insanı öldürün diyor. Dedi o.
Tabii.
Yani aşağı yukarı. Yani 7 milyar varsa işte %10'u 700 yapar. Hadi 600 olsun. 600 milyon insanı katledin diyor. Kim diyor? Darwinist kafa diyor. Kimin eliyle yapıyor? Şimdi bunlar bilimsel kisve altında çıkıyorlar ya ortaya. Ama bunun maşaları var. Kim? İşte komünist liderler, faşist liderler. Neden dünyada bu kadar kan döküldü? Bu kafa yüzünden kan döküldü. Ondan sonra çıkıp diyor ki ya evrim mi o ne? Ne alakası var diyor. Haberin yok, haberin. Zır cahilsin. Ne kitap okuyorsun, ne araştırma yapıyorsun. Tabii. Dünyadan haberin yok. Kendi evinin içinden çıkmıyorsun zaten.
Bazı cahil kafalar da çıkıyor, katliam yapıyor, katlediyor efendim. Çıkıyor işte insan hakları mahkemesine, işte uluslararası mahkemelere. Ben diyor bir şey yapmadım diyor. O öyle söyledi, o öyle kitap yazdı diyor. Ben onu okudum diyor. Ha tamam, ben de o zaman biyolojik bir faşistim diyor. ben de katliam yapmalıyım diyor. Akın hocam az önce söylediği gibi yani ben de gelişmiş bir hayvanım diyor. Türün evrim geçirmiş örneğim diyor. O zaman diyor benim de böyle yapmam lazım diyor. Ne yapıyor? Topu ona atıyor. Esasında Darwin'in etrafında toplanan bir şeyi işte yok diyor Lerin öyle yazdı diyor. Ben diyor öyle yapmalıyım diyor. Benim bir suçum yok diyor. O öyle söyledi. Ben de onu yaptım diyor yani. Böyle cahil kafalar işte.
Evet. Ama buradaki tehlikeyi iyi fark etmek lazım. Hocamızdan Allah razı olsun. Onu çok güzel, hikmetli bir şekilde görüp ortaya koydu. Senin dediğin önemli. Ben gelişmiş bir hayvanım dedim adam. Hiçbir sorumluluğu kalmaz. Yani güzel ahlak, vefa, sadakat, adalet, eşitlik, ne bileyim karşındakine iyi davranma, hakkını koruma. Değil mi? Bunların hiçbiri kalmaz. Zaten hayvanın şu aklı şuur olmadığı için ahirete yönelik bir sorumluluğu da yoktur. Dolayısıyla bu dünyada ne yaparsa yapar. Mesela insanları öldürür. Yüz binlerce, yüz milyonlarca insanı öldürür, bir sorumluluğu olmaz onun. Onun kafasına göre anlatıyorum. Yani oradaki telkin budur. Sen hayvan olduğun için bunların hepsini yapabilirsin, ferah ol. Hiçbir sorumluluğun da yok. Ahiret zaten yok, haşa. Hesap da vermeyeceksin hayvan olduğun için. Ama Üstad Bediüzzaman Hazretleri ne diyor? Hayvan olamazsın sen diyor. Ama hayvandan daha aşağı olursun diyor. Ama öyle hiç heveslenme diyor, hayvan olamazsın diyor. Tabii. Çünkü hayvanın diyor, geçmişten gelen endişeleri yoktur. Gelecekten de korkmaz diyor. O anını yaşar, Halikına şükreder, yer içer yatar diyor. Tesbih eder Halikını diyor. Bu kadar. Ama sen diyor akılla diyor o bilincin, şuurun açılmıştır diyor akıl perdesiyle. Dolayısıyla diyor yaptığın her şeyden sorumlusun diyor. Eğer yapmazsan o hayvandan daha aşağı olursun diyor. Yani insan hayvan değildir. İnsan tesadüflerle meydana gelmiş bir canlı değildir. İnsan ruh sahibi, iman sahibi, akıl ve şuur sahibi, güzel ahlak sahibi, özellikle vicdan sahibi, çok özel bir varlıktır ve yaptığı her şeyden de sorumludur. Hem dünyada hem ahirette. Ahirette de bunların hesabını Cenab-ı Allah yanlış yaparsa verecektir. İnsan böyle bir varlıktır. Peki evrim teorisinin Darwinizmle... Ben resim mi göstereceksin?
Yok, daha
ha, Darwinizmle veya komünizmle hiç alakası yoksa... Evet.
Şimdi evet, göstermişken...
Anlat istersen.
Şimdi komünistlerin tabii çok güzel şeyler çiziyorlar. İşte insanlara şöyle olacak, böyle olacak. İşte insanlara eşit mal dağıtımı olacak. İşte insanlar şöyle olacak, rahat edecekler falan. İşte komünizm zamanındaki insanların hallerini görüyoruz.
Açlığa terk ediliyorlar.
Bakın burada mahsulleri toplatılıyor.
Sakladıkları yerden çıkartıyorlar.
Evet.
Saklayanları da öldürüyorlar. Böyle bir yani sakladığı için mahsulleri.
Çocukların durumunu görüyorsunuz. Komünizmi istiyor mesela birisi. İsterse kendi çocuğunun durumu bu şekilde olacak.
Ama işte halk zengin olacak, ferah yaşayacak diyen diktatörler, o kanlı diktatörler çocuklarla mesela resmedilir.
Evet, onu da gösterelim.
Evet, inşallah.
İşte çizilen tablo bu. İşte çocuklar
güzel giyinmiş Stalin'i, çocuklar.
Evet. Stalin'i çok seviyorlar.
Stalin'i resmen böyle ama fikrin yaptıkları ortada.
Tabii.
Evet, şimdi de gerçek halini gösteriyoruz. Çocukların gerçek durumu bu. Hatta o kadar aç kalıyorlar ki ortaya yamyamlık olayı çıkıyor. Ve insanlar açlıktan komşu kişilerin çocuklarını yerken yakalanıyorlar. Bakın çocukların burada fazla da göstermiyorum tabii. Yerken parçalanmış cesetleri bulunuyor. Yani vahşetin boyutu artık bu derece. Yani insanlar o kadar aç kalıyor. Aç bıraktığınız zaman diyor zaten onların dine karşı olan bağlılıkları kırılır diyor Lenin.
Evet.
Yani onu bilerek yapıyor zaten. Şimdi onunla ilgili ayet var. Allah bildirmiş bu durumu. Bakara suresi 205. ayette. Şeytan Allah'a sınırım. O iş başına geçti mi yeryüzünde bozgunculuk çıkarmaya, ekini ve nesli helak etmeye çaba harcar. Allah ise bozgunculuğu sevmez. Bakın biraz önce gösterdik. Ekinleri toplatıyor. Ve de nesli. Çocukları ne duruma soktuklarını görüyorsunuz. Helak etmeye çaba harcar. Aynen Allah'ın ayette bildirdiği şeyleri yapıyorlar. Ama iş başına geçmeden önce çok güzel söylevleri oluyor. İşte şöyle yapacağız, böyle yapacağız. İşte çocuklarla resimleri var mesela Stalin'in. İşte çocuklar böyle olacak, neşeli olacak, güzel giyinecek. İşte yemeklerini güzel yiyecekler, sağlıklı olacaklar gibi bir söylevden sonra bir bakıyoruz. Çocuklar bir deri bir kemik kalmışlar. Evet. Hatta gidiyor mesela işte komşunun çocuğunu yemeye kadar kalkıyor. Zombi oluyor yani böyle artık. Yamyam haline geliyor. Biz bunları gördük yani daha önce. Bu komünizm gelince işte daha önce hiç komünizm aslında asıl komünizmi hiç yaşayamadık şu anda dünya üzerinde. Bir asıl komünizmi yaşasak bakın ne kadar gül gülistan olacak ortalık. Yani bu hayalleri bıraksınlar. Biz komünizmi defalarca gördük ne yaptığını. İnsanları robotlaştırıp adeta kendi iddialarına göre bir hayvan haline getiriyorlar. Mesela diyorlar işte Çin acayip büyüyor bilmem ne. Bak oradaki insanların haline. Yani insanları robotlaştırmış durumdalar şu anda Çin'de. Evet. Yani insanlara sor bir bakayım mutlu musun sen diye. Yani maddi olarak gelişiyor veya da gelişmiyor olmasının o insanların insanlığıyla alakası yok ki. İnsana şerefini veren şey dindir. Dini yaşadığı zaman insan düzgün bir hale gelir. Ve asıl şerefli haline gelir. Size şerefiniz geldi diyor Allah çünkü ayetinde. O yüzden biz bu hikayeleri daha önce yani gerçek halleriyle gördük. Bize anlatmaya kalkmasınlar yok komünizm işte gelecek bilmem ne falan diye. PKK'nın yapısını da görüyoruz şu anda zaten. Komünist kafayla Türk milletine senelerdir saldırı halinde. Komünist kafa yüzünden. Diyorlar ki biz barış istiyoruz. Yani böyle barış metodunu ben ilk kez görüyorum dünya üzerinde. Böyle barış istenir mi? Barış istiyorsan oturursun, konuşursun. Değil mi? İşte ne yapalım, nasıl yapalım? İstişare edelim. İşte biz de işte şöyle istiyoruz, böyle istiyoruz. İstekleri karşı taraf söyler. Otururuz, konuşuruz. Kardeşçe Türkiye içerisinde, Türkiye devleti içerisinde yaşanır. Bu çok detaylı bir konu değil ki, uzatılacak bir konu değil ki. 20 senedir ne yapıyorlar orada? Hiçbir amacı olmayan bir şey yani. Ve bir sonuç da alamadılar. Alamayacaklar da. Boş yere uğraşıyorlar yani. İnşallah.
İnşallah.
Devam edelim şeyle o zaman. Bu Lenin'in din düşmanlığı ile ilgili ben bir alıntı okuyayım. Birkaç alıntı okuyayım. Komünistlerin 1909 yılında kaleme aldığı Proletarya Partisi'nin din konusundaki tutumu başlıklı makalesinde Burjuvazi'nin yani kapitalist sınıfın dine karşı oynadığı rolü şöyle anlatıyor. Birincisi dinle savaşmak görevi tarihsel açıdan devrimci Burjuvazi'nin görevidir. Dinle savaşmak görevimizdir diyor. Ve Batı'da Burjuva demokrasisi feodalizme ve Orta Çağ düzenine karşı giriştiği kendi devrimleri döneminde bu görev büyük ölçüde yerine getirmiştir. Gerek Fransa'da gerek Almanya'da Burjuvazi'nin dinle savaşma geleneği vardır ve bu sosyalizmden çok önce başlamıştır. Rusya'da ise Burjuva demokratik devrimimizin kendine özgü koşulları nedeniyle bu görevde hemen hemen tümüyle işçi sınıfının omuzlarına yüklenmiştir. Yani Burjuvazi'den işçiler devralmıştır dinle savaşma görevinin gibi bir iddiası var. Yine açlık yoluyla kitlelerin dine olan bağlılıklarını kırılacağını düşünüyor. 19 Mart 1922'de de Politbüro üyelerine gönderdiği mektupta şöyle demiş Lenin. Gerçekten de şu anki durum onların değil, istisnai derecede bizim lehimize, düşmanımızın başına ölümcül bir darbe indirmek ve gelecek 10 yıllar bakımından bizim için asli nitelikte olan mevzileri garanti altına almak için %99 şansımız var. Tüm bu aç insanın insan etiyle beslendiği, bakın o da söylüyor zaten, hani bir de normal de buluyor yani. Komşusunu yiyor, komşusunun çocuğunu yiyor adam, kadın. O diyor zaten hani bunun olması gerekiyor diyor yani. O duruma sokalım ki diyor yani tam onun aklıyla adam olsunlar gibi bir mantığı var. Tüm bu aç insanın insan etiyle beslendiği, yolların yüzlerce, binlerce cesetle dolu olduğu, tam da şu an, tam diyor bizim için iyi bir dönem, ancak kilisenin mallarına yaman, acımasız bir enerjiyle el koyabiliriz. Yani biz istediğimiz ortamı oluşturduk. Artık insanlar can derdine düştü. Artık birbirlerini yemeye başladılar. Tam biz şu anda hadi kilisenin mallarına el koyalım diyor. Yani psikopatlık artık böyle üst seviyede yani sınırları aşmış durumda psikopatlığı Lenin'in. Darwinist olduğu için tabii bu. Ve dolayısıyla da el koymalıyız diyor. Şimdi yalnızca şimdi büyük köylü kitleleri bizi destekleyebilir ya da bir avuç kara yüzlü ruhban ve gerici küçük burjuvaları desteklemeyecek durumda olur. Her şey göstermektedir ki başka bir zaman amacımıza ulaşamayız. Çünkü sadece açlıktan kaynaklanan ümitsizlik kitlelerde bize karşı hoşgörülü davranışlara yol açabilir veya en azından bize karşı yansız olabilirler. Yani açlığı o insanların gücünü kırmak için kullanıyor. Allah da ayette ekine ve nesli helak eder diyor başa geçtiği zaman. İşte bu psikopat yapıyı görüyoruz.
Tabii.
Komünistlerde.
Maşallah. Şu an. Hepsi aynı şekilde değil mi? Yani Lenin de aynıydı. Evet. Stalin geliyor. Stalin ondan da kötüsünü yapıyor. Çin'e baktığımızda değil mi? Yani her yerde komünizm kafa vahşet getiriyor, bela getiriyor. Öyle resimlerdeki gibi değil. Yani resmedildiği gibi işte çiçeklerin arasında güzel giyimli çocuklar görmüyoruz. Evet. Orijinal resimlerde onu görmüyoruz.
Ya zaten bazı kimseler cehaletinden, bazı kimseler de hani bir şeyleri örtbas etmek için, gerçekleri kapatabilmek için bu Akın Hocam'ın anlattığı işte Darwinizmin, materyalizmin, işte Lenin'in yaptıklarının toplamında bakacak olursak şu andaki Peygamber Efendimiz'in söylediği bütün alametlerin gerçekleştiğini ve bizim de ahir zamanda olduğumuzu söylüyoruz inşallah. Bakın şu anda Hazreti Mehdi gerçeğini insanlar bildiği halde örtbas etmek için alimlerin, bilim alimlerin ve burada ehli iman kişilerin söyledikleri hadisleri tam tersine çeviriyorlar. Halbuki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mehdi aleyhisselam ile ilgili haber verdiği bilgilerden biri de Hazreti Mehdi aleyhisselamın mesela burada özelliklerden bahsediyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Mehdi'ye hiçbir şüphe kapılmayacağımız şeklinde söylüyor yani. Hazreti Mehdi gelecektir, zuhur edecektir, görevinin başında olacaktır inşallah. Bolluk ve bereketliğin en üst seviyede olacağı zamandır. Yani Peygamber Efendimiz insanları telaş etmemesi, rahat olmaları konusunda zaten ayette de söylemiştik. Şeytan Allah'a sanırım. Yani kıyametin kopmasına bir gece bile kalsa Hazreti Mehdi zuhur edecektir. Gelecektir inşallah.
Hadis-i şerifte.
Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Mehdi ile ilgili haber verdiği bilgilerden biri de Hazreti Mehdi aleyhisselamın Arapça bilmediğidir. Mesela. Bu da çok önemli bir şey. Biliyorsunuz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mesela ümmiydi. Yani okuma yazması yoktu inşallah. Hazreti Mehdi aleyhisselamın da bu yönüyle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme benzediği söylenir. Bu özelliğine benzeyecek inşallah diyor.
Peygamberimiz bildiriyor tabii.
Evet. İnşallah. Arapça bilmeyeceği burada bakın Arapça bilmeyeceği, klasik İslam alimleri gibi medrese eğitimi almayacağı, herhangi bir tarikata mensup olmayacağı, herhangi bir cemaate bağlı olmayacağından bahsediliyor. Peygamber Efendimiz söylüyor inşallah.
İnşallah.
Hazreti Mehdi aleyhisselamın kendi katından lütfettiği özel ilimlere sahip olacağını ve Allah'ın onu bir gecede eğitecek özel ilimler ile kuşatacak inşallah. Yani Hazreti Mehdi geldiğinde Arapça bilmeyeceği, hiçbir cemaate, hiçbir tarikata mensup olmayacağını Allah'ın bir gecede onu eğiteceğini söylüyor inşallah. Hocam onunla ilgili hadislerimiz, bir slaytımız açıkça söyleyelim evet. İnşallah.
Hazır.
Hazreti Mehdi aleyhisselam Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem gibi ümmi olacaktır inşallah. Büyük İslam alimi Hakim et-Tirmizi Hatmül Evliya kitabında Hazreti Mehdi için şöyle demiştir. Nasıl ki peygamberlerin sonuncusu olan Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme Hatemü'n nebüvve verilmişse ve o bütün peygamberler üzerine Allahu Teala'nın bir hücceti ise velilerin sonuncusu olan veli Hazreti Mehdi de ahir zamanda öyle olacaktır. O son veli olacaktır Serdar Hocam'ın da az önce söylediği gibi inşallah. Hazreti Mehdi velidir.
Maşallah.
Muhammed'in İbnül Arabi Hazretleri, Hakimet Tirzimi Hazretleri'nin Hatmül Evliya'da sorduğu soruları cevaplandırmak için yazdığı El Cevabül Müstakim isimli eserinde şöyle buyurmuştur inşallah. Buna hak kazanan ceddine yani Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme çok benzeyen bir kimsedir inşallah. O Hazreti Mehdi Aleyhisselam Arapçayı pek iyi konuşamaz. Fakat ahlakı hususunda ondan da farklı olmaz inşallah. Peygamber Efendimiz zaten Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ı kendi ahlakına çok benzettiğini defalarca söylemiştir inşallah. Bakın, Muhyiddin Arabi Hazretleri'nin bu açıklaması çok önemli. Hazreti Mehdi Aleyhisselam Arapçayı pek iyi konuşamaz diyor. Demek ki Arapça bilmiyor. Hazreti Mehdi Aleyhisselam, ayrıca buradan da şunu anlıyoruz. Demek ki Hazreti Mehdi Aleyhisselam Arap değil. Arap olsa ana dili Arapça olacak. Arapça bilmeyecek ama Arabi Hazretleri hadisi açıklarken Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın Arapça bilmediğini açıkça söylüyor inşallah.
Maşallah.
Evet, devam edelim Muhyiddin Arabi Hazretleri'nin sözüne inşallah. O Hazreti Mehdi Aleyhisselam orta boylu erenlerdendir. Mülkün dönemi onunla biter ve velayet onunla hatme erer. Onun Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın ismi diri olan bir yardımcısı vardır. Aslı ruhani görüşü insanidir. İnşallah. Allah Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ı bir gecede ıslah edecektir. Az önce de söyledik inşallah. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ı Allah-u Teala bir gecede yetecektir inşallah. El Mehdi bizden Ehl-i Beyt'tendir diye Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. El Mehdi bizden Ehl-i Beyt'tendir. Allah onu bir gecede ıslah eder. Yani feyizler ve hikmetlerle donatır inşallah.
Maşallah.
Peygamber Efendimiz söylüyor zaten. Ehl-i Beyt'inden birisi gelecektir inşallah.
İnşallah.
İslam alimleri ise bu hadis-i şerifi şu şekilde açıklamışlardır. Bir gecede Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın ıslah edilmesi sözü ise Cenab-ı Hakk'ın kendisine kutup mertebesinin verilmesine işarettir inşallah. Bu dereceyi çalışmakla, uğraşmakla kazanamaz. Yüce Mevla'nın Kur'an-ı Kerim'de belirttiği gibi Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme verilen bu lütuf Hazreti Mehdi Aleyhisselam'a verilmiştir. Yüce Mevla Kur'an-ı Kerim'de şu Şura suresi 52. ayette Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme şöyle demiştir. Şeytandan Allah'a sığınırım. Sen kitap nedir, iman nedir bilmezdin. Fakat biz onu, kitabı, kullarınızdan dilediğimizi kendisiyle doğru yola eriştirdiğimiz bir nur kıldık. Şüphesiz ki sen doğru yolu göstermektesin. Hazreti Mehdi Aleyhisselam dini meselelerde zamanındaki müçtehitlerin en faziletlisi ve en mükemmelidir. Bu da onun büyüklüğünü, mertebesinin yüksekliğini, makamının yüceliğini gösterir inşallah. Yani Hazreti Mehdi Aleyhisselam geldiğinde Hazreti Mehdi Aleyhisselam döneminin en bilge insanı olacaktır inşallah. Allah'ın bir gecede eğitmesi sonucunda.
Maşallah.
Allah Hazreti Mehdi Aleyhisselam'a özel bir ilim verecektir inşallah. Hadiste şöyle bildirmektedir. O Hazreti Mehdi Aleyhisselam kimsenin bilmediği gizli bir gücün sahibi olduğu için kendisine Mehdi denilmiştir. Maşallah. Kıyam edecek olanın Hazreti Mehdi Aleyhisselam olarak adlandırılmasının sebebi gizli işlere hidayet edilmesi sebebidir inşallah. Maşallah Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mehdi Aleyhisselam'ı çok güzel anlatıyor. Ne kadar değerli, ne kadar önemli bir ilme sahip olacağını açıklıyor inşallah. Bununla ilgili Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri ise Mehdi Aleyhisselam'ın sahip olacağı ilmi üstünlüğü şöyle anlatmaktadır inşallah. Ahir zamanın en büyük fesadı zamanında elbette en büyük bir müçtehit, içtihat eden büyük İslam alimi, en büyük bir müçtehit, her yüzyılın başında dini hakikatleri devrin ihtiyacına göre ders vermek üzere gönderilen büyük İslam alimi, yenileyen yenileyici, hem hakim, hem Mehdi, hem müşrik, doğru yolu gösteren kişi, hem kutbu azam, Müslümanların kendisine bağlandıkları büyük evliyalardan zamanın en büyük mürşidi olarak bir zat-ı nuraniyi gönderecek ve o zat da Ehl-i Beyt-i Nebevi'den Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin soyundan olacaktır inşallah. Yani Hazreti Mehdi Ehl-i Beyt'ten, Peygamber Efendimiz'in soyundan gelecek inşallah bolluğun, bereketliğin, dostluğun, kardeşliğin en önemli, en yüksek mertebeye ulaştığı zamanları yaşatacaktır inşallah.
İnşallah. İnşallah. Dünya için başka bir yol yok. Onu daha önce söylemiştik. Şimdi dünya üzerinde tecaliyet hakimdi. Zulüm ve zulümat hakimdi. Bunun tek çözümü, tek ilacı, tek çaresi Mehdi Aleyhisselam'dır. İnşallah. Cenab-ı Allah takdir-i ilahisi böyledir. Böyle takdir etmiştir ve böyle olmuştur. Olacaktır da herkes bunu 10 yıl sonra Allah'ın dilemesiyle görecek inşallah. Bu ister Lenin, ister Stalin, ister bölücü başı, her kim olursa olsun başarılı olamayacaklar. Yani öyle bir konuları yok. Hocamız onu söyledi. Onun için vazgeçsinler bunlardan. Onların dediği değil, Cenab-ı Allah'ın takdir ilahisi tecelli eder. Olur. Cenab-ı Allah'ın dediği olur. Cenab-ı Allah Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Cebrail vasıtasıyla ahir zamanda olacakları bildirmiştir. Bütün doğa olayları, tabiat olayları, sosyal olaylar, ekonomik olaylar, dünyayı ilgilendiren bütün olaylar, kainattaki bütün olaylar, olacak olan olaylar zamanıyla ve yeriyle tarif edilmiştir. Aynı hadis-i şeriflerde buyurulduğu gibi de olmaktadır. Yine Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Cebrail Aleyhisselam'dan aldığı bilgiyle Mehdi Aleyhisselam'ı da çok detaylı tarif etmiştir. Hem fiziksel özelliklerini hem manevi özelliklerini ve başına gelecekleri. Hepsi de olmuştur, olmaktadır ve olacaktır da. Buna ister komünist olsun, ister faşist olsun, ister işte ben biyolojik bilmem faşistim falan diyen her kim olursa olsun. Oradaki hocayı tabii tenzih ederiz. Bu kafayı anlatıyorum. Ali Demirsoy'u kastetmiyorum yani. Veya Cübbeli'yi de kastetmiyoruz. Onu da söyleyeyim. Ama her kim olursa olsun Mehdi Aleyhisselam'ın ne gelişini, ne de zuhuratını, ne de muzaffer olmasını, yani başarılı olmasını engelleyemeyecektir.
İnşallah.
Böyle yani Cenab-ı isteyerek veya istemeyerek diyor değil mi? Gelin. Onlar isteyerek geldik diyorlar. Dağlara boyun eğdiriyor Cenab-ı Allah. Güzel olan isteyerek yapmaktır. Makbul olan isteyerek yapmaktır. Hocamız vesilesiyle biz bu programlarda bu gerçeği her defasında söylüyoruz. Bu gerçek. Olmuş olayları anlatıyoruz ve Kur'an-ı Kerim'in, hadis-i şeriflerin ışığında da olacak olan olayları anlatıyoruz. Buna bizim inancımız tamdır. Biz buna inanıyoruz. Hak olduğu için inanıyoruz. Bunun dışındaki anlatımların tamamı yalandır. Doğru söylemiyorlar. İnsanların aklını kafasını karıştırmak için hurafeler, masallar, saçma sapan şeyler anlatıyorlar. Dini konuları tenzih ederim. Dinde olmayan, Kur'an'da olmayan, hadis-i şeriflerde olmayan şeyleri anlatıyorlar insanlara. Niye yapıyorlar bunu? Kendi o işte küçük akıllarınca göğe Mehdi Aleyhisselam'ın gelişini engellemek için yapıyorlar. Niye peki bir insan Mehdi Aleyhisselam'ın gelişini engellemek ister? Şeytani bir gayeye sahiptir de ondan. Dünyevi bir menfaate sahiptir de ondan. Bir çıkarı vardır da ondan. Çünkü onun aksi çıkar derken tabii çirkin bir çıkar. Bizim de çıkarımız var. Cenab-ı Allah'ın rızasını ve cennetini kazanmak. Ama bu rahmani bir çıkar. Bunun için anlatıyoruz biz. Doğruları, Kur'an'ı, hadisleri, İslam alimlerinin anlattıklarını. Ama bunlarınki çirkin. Nefse dayalı, menfaate dayalı çıkarlar. Heva ve hevese dayalı çıkarlar. İşte Mehdi Aleyhisselam gelirse kendi popülerliği gidecek onun peşinde. Yani ya benim sözümü dinliyordu cemaat. Bak şimdi gördün mü biz ne hale geldik Mehdi geldi kardeşim. Senin cemaat yine senin sözünü dinlerse onun derdinde olma. Mehdi Aleyhisselam zaten öyle bir şey yok. Mehdi Aleyhisselam o güzeller güzeli mübarek bir insan. Yani uyuyan uyanmayacak. Bir damla kan akmayacak. Burnu kanamayacak hiç kimsenin. Değil mi? Şimdi böyle bir mübareğin var olduğu bir yeryüzünde hiç kimse tedirgin olmaz ki. Hiç kimseyi tedirgin edecek bir şey olmaz ki. Ne olur? Mutluluk olur, ferahlık olur, güzellik olur, güven olur, rahatlık olur. Sen de rahatlarsın. Üstad Bediüzzaman Hazretleri diyor, ahmak diyor. Tam ahmak yani. Ya sen de rahat edeceksin. Bak etrafta kan akıyor. Akan kan duracak. Yani her an terörist bir saldırı riskinde değil mi herkes? Öyle. Hakikaten öyle yani. Şimdi bu riskin olmadığı bir ortamda yaşamak güzel olmaz mı? Yok diyor, bu çok güzel bir ortam diyor. Doğuda diyor kan akıyor diyor. Şahane diyor. Yarın öbür gün İşte büyük şehirlere de gelir ki zaten geliyor zaman zaman terörist saldırılar oluyor. Bize diyor şimdilik gelmediği için bir mahsuru yok diyor.
Tabii Peygamber Efendimiz de söylüyor inşallah Mehdi ile müjdeleşin diyor. Yani Serdar Hocam'ın da az önce söylediği gibi dostluğun, kardeşliğin, barışın yaşanacağı mukaddes bir dönemde, altın çağdayız şu anda, ahir zamanda olduğumuzu söylüyoruz. Hazreti Mehdi'nin zuhur ettiği zaman zaten görevinin başındadır diyoruz fakat ahir zamanda inşallah öyle sonsuz bir güven oluşabilecek ki inşallah bir bayan evinden çıkıp rahatlıkla buradan hacca kadar gidebilecek. Yani böyle şu anda bakıyoruz mesela bir tane bayan sokakta gecenin bir yarısı dışarı çıkamaz yani. Çıkamıyor baktığımız zaman. İnşallah bolluk bereketin inanılmaz olacağı bir zaman olacak. Hatta Hazreti Mehdi para verecek, mal mülk verecek, kimseyi bulamayacak inşallah. Değil mi hocam? Bu devirlerde yaşıyoruz. Bu ahir zamanda yaşıyoruz inşallah.
Maşallah. İşte böyle olmasına rağmen yok ben bunu istemiyorum diyor. Ben diyor halimden çok memnunum diyor. İşte hep anlatıyoruz. Yiyorum içiyorum peyniri, kavunu, pilavı. Yatıp uyuyorum ondan sonra yan gelip. Arada sırada tatile de çıkıyorum diyor. Oh şahane hayat. Doğuda kan akıyormuş. Aksın diyor. Zaten akıyor. 30 senedir akıyor diyor. Afganistan diyoruz ne var ki diyor. 30 senedir zaten devam eden bir şey o diyor. Yani. Ben ne yapayım ki diyor. Ben mi durduracağım diyor Hakan Kanı. Yani süper ferah yani. Kafa artık şahane yani. Şimdi bu çok tehlikeli ve ahir zamanda yaşayan Müslümanlara yakışmayacak bir tavırdır. Böyle ferah olmak. Kafanın ferah olması. Cenab-ı Allah mesela bak Lenin ne diyor? Bak açık söylemiş. Açlık yoluyla diyor. İnsanları aç bırakacağım ki diyor dinden soğusunlar diyor. Dinlerini bıraksınlar diyor. Sen dini doğru anlatmazsan ve yaşantınla güzel örnek olmazsan Lenin başarılı olur tabii. Ama sen dini doğru anlatırsan, Kur'an'a bağlı, hadis-i şeriflere bağlı anlatırsan Cenab-ı Allah zaten buyuruyor şeytan alırsın. Ben sizi biraz korku. Canlardan, mallardan ve ürünlerden açlık. Eksiltmeyle deneyeceğim diyor. Sabredenleri müjdele diyor. Ya sen istediği kadar beni açlıkla, susuzlukla korkut, tehdit et, vız gelir. Ne alakası var kardeşim? Zaten Cenab-ı Allah'ın vaadi var. Ama kim buna sabrederse başa geldiğinde sen onu müjdele diyor Cenab-ı Allah. Bak sağlam iman sahibi olan biri ne Lenin'in yaptığı o taktikler, stratejilere karşı boyun eğer, ne Stalin'in yaptıklarına, ne de bölücü başının yaptıklarına. Ama sen dini yanlış anlatırsan, olduğunun dışında hurafeler, masallar anlatırsan işte böyle olur. Adam komünistten veya saldırıdan şundan bundan korkar hale gelir. Ne derse yapar hale gelir. Bugün PKK'nın yaptığı odur işte hocamız anlatıyor onu doğuda. Yani bizim Diyarbakır'daki, Urfa'daki ve o bölgedeki risk altında olan PKK tehlikesi altında olan bölgemizdeki halkın hiçbiri memnun değildir ki PKK'dan. Ya hepsi dinine, mukaddesatına bağlıdır. Peygamber Efendimizin ehli sünnetine, sünnetine bağlı insanlar. Çok güzel insanlardır. Ama korkuturlarsa, tehdit ederlerse ne yapsın? Adam tehdit altında yaşıyor sürekli. Ama sen tam anlatırsan, mesela o adamlar fikri anlatıyor. Materyalizm, darizm anlatıyorlar her gün orada. PKK ders veriyor kendi militanlarına. Yani darvinizm anlatıyor, materyalizm anlatıyor. Sözde fikri temeli olduğu için adam komünist olup ondan sonra işte saldırılar yapıyor. O fikri temeli adamın elinden almazsan, altından çekmezsen karşı fikirle, doğrularla hak olan bu konu devam eder. Sen dersen ki ne alakası var kardeşim evrim teorisi de neymiş, darvinizm de neymiş dersen komünizm tehlikesi kalkmaz ki ortadan. Savaşta bilmem neyle işte tanklı toplu olmaz. Öyle değil. Hocamız söylemişti fikri temelini aldın mı elinden hiçbir şey yapamaz dedi. Hiçbir etkisi kalmaz dedi. İster komünist olsun ister faşist olsun. Onun için fikri mücadele esas olan ve çok önemli olan konudur. Buna dikkat edecek. Öyle evrim neymiş, darvinizm neymiş diyenlerin cahil olduğu ahir zamanda artık yani hem de bayağı ciddi cahil olduğu ahir zamanda artık açıkça ortaya çıkmıştır.
Zaten insanlar. Şu anda söylüyoruz yani benlik duygusunun hakim olduğu, güçlü olanın güçsüz olanı ezip de böyle bir saadet oluşturmayı düşünen, yıllardır bu fikri savunan bilim adamlarının bakıyoruz bugün yeni açıklamalarına. Biz Darwinizmin hakim olduğu bir dünya istemiyoruz diye buyuruyorlar. Biz de diyoruz ki altın çağdayız. Hazreti Mehdi'nin zuhur ettiği zamanlardayız. İnşallah Mehdi'yle müjdeleşme niyazıyla bugünkü programımızın da inşallah sonuna geldik. Saat 17'de yapılacak Ahir Zaman ve Yaratılış Delilleri programını Harun Yahya TV ve A9 TV'den takip edebilirsiniz inşallah. Hayırlı günler.